Kitap adı iş ettiği ünite 2 etik ve metaetik teorileri yazar Profesör Doktor Hasan Ünder, editör doçent Doktor Nuray Tokgöz. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra ahlakın felsefi incelemesinde başlıca alanların ne olduğunu sıralayabilecek, sonuççuluk ve deontoloji arasındaki farkı açıklayabilecek, Kant ahlakının temel varsayımlarını ifade edebilecek, doğalcılığın, göreceliğin, duyguculuğun temel fikrini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar etik, normatif etik, metaetik, sonuççuluk, ödev ahlakı, ahlaksal egoizm, faydacılık, eylem faydacılığı, kural faydacılığı, negatif faydacılık, haz hesabı, ilahi buyruk ahlakı, entheperon ikilemi, Kantçı etik, maksim, erdem, görecilik içindekiler, giriş, normatif etik teorileri, metaetik teorileri, konu anlatımı başlıyor. Giriş ahlak ya da etik sözcüğünün olgusal karşılığı, insan topluluklarının veya kültürlerin olması gerekeni ve ödevlere ilişkin inançlarının, ilkelerinin ve pratiklerinin tümüdür. İnsanlar içinde yetiştikleri toplumun ahlaksal inançlar ve pratiklerini sosyalleşme sürecinde öğrenirler. Sosyologlar veya antropologlar bu inanç ve pratikleri onlar hakkında herhangi bir değer yargısında bulunmaksızın birer sosyal veya kültürel olgu olarak incelerler. Örneğin, bir antropolog Eskimo toplumunu inceleyebilir ve bu toplumda insanların, eşlerin, anne, baba ve çocukların birbirlerine karşı ödev ve sorumluluklarının neler olduğunu, iyi yaşama dair inançlarının neler olduğunu, en çok neye değer verdiklerini araştırabilir. Yaşama reflektif bir bakış olarak tanımlayabileceğimiz felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi empirik bilimlerden farklı olarak nasıl yaşıyoruz sorusunu yanıtlamakla yetinmez. Nasıl yaşamalıyız sorusunu da sorar. Bu soruya yanıt ararken ahlaksal yükümlülüğün temellerini, ahlaktan söz ederken kullanılan temel kavramların anlamlarını eleştirel olarak inceler ve insanların eylemlerine yol gösterebilecek daha savunulabilir bir ahlak anlayışı geliştirmeye çalışır. Bu yöndeki çalışmalar felsefenin ahlak felsefesi ya da etik olarak adlandırılan alt dalını oluşturur. Ahlak felsefesi içinde yapılan çalışmalar genellikle normatif etik, metaetik ve uygulamalı etik olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Normatif etik teorileri, yaşamımızı nasıl ve hangi ilkelere göre yaşayacağımız üzerinde odaklaşır. Belirli ilkelerden örneğin, en çok sayıda insanın en fazla mutluluğu sağlanmalı. İnsanları her zaman amaç olarak görmek gerektiği ilkelerden hareketle, yalan söyleme, çalma gibi pratik buyruklar üretir. Ne tür eylemler ahlaksal bakımdan doğru, ne tür eylemler ahlaksal bakımdan yanlıştır? Ahlaksal bakımdan doğru ve yanlışın temel ilkeleri nelerdir? Yaşamda en değerli olan şeyler nelerdir? Nasıl bir toplum adil bir toplumdur? Bir insanı iyi bir kişi yapan şey nedir? Temel insan hakları nelerdir? Kürtaj ve ötenazi ahlaksal bakımdan doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Bunlar normatif etik teorilerinin ilgilendiği başlıca sorulardan bazılarıdır. Metaetik ya da üst etik teorileri, ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. Ödev, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi terimlerin anlamları, ahlaksal yükümlülüğün doğası, ahlaksal doğruların olup olmadığı, ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olanla ilgili inançlarımızı akılcı bir biçimde nasıl savunabileceğimizi konu edinir. Örneğin, kürtaj, cinayettir diyen birisi ne demek istiyor? Kendisinin, kendi kültürünün, kendi dininin kürtajı tasvip etmediğini mi yoksa kürtajın her zaman, her toplum ve herkes için yanlış olduğunu mu? Yoksa kürtajı tasvip etmiyorum sen de yaptırma mı demek istiyor? Kürtaj eyleminin kendisi mi yanlış yoksa insanlar mı onu yanlış görüyor? Ahlaksal yükümlülüğün temeli nedir? Tanrı mı? İnsanın mutlu olma arzusu mu? İnsan aklı mı? Toplumsal yaşam mı? Bu soruların yanıtlarını verme çabası metaetik olarak adlandırılır. Uygulamalı etik, normatif teorileri belirli pratik sorunlara uygulayan bir etik dalıdır. Örneğin, son zamanlarda kürtajın cinayet olup olmadığı konusunda bir tartışma yaşandı Türkiye'de. Gerçekten cinayet midir? Bu konuda birçok argüman ileri sürüldü. Örneğin, bazıları annenin hakları açısından yaklaştı, bazıları fetüsün hakları açısından yaklaştı, bazıları dinsel etik açısından yaklaştı, bazıları sonuçlar açısından yaklaştı. Uygulamalı etik, bu gibi tartışmalarda normatif etik teorileri açısından nasıl karar verilmesi gerektiğini araştırır. Aynı şekilde, günümüzde insan klonlaması, ötenazi, çevre, hayvanlara yapılan muamele, pozitif ayrımcılık üzerinde durulan konulardır. Uygulamalı etik, ilgili sorun hakkında felsefi olmayan bilgileri de gerektirir. Çeşitli sorunlar konusunda uzmanlaşma da gerekebilir. Örneğin, kürtaj tartışılırken, annenin sağlığı, fetüsün ne zaman insan olduğu, insanın ne olduğu gibi sorular da soruldu ve yanıtları arandı. Sıra sizde. Bir, A. Etiğin başlıca dalları nelerdir? B. Uygulamalı etik nedir? C. Metaetik ahlak buyrukları üretir mi? Sıra sizde. Bir yanıt, A. Normatif etik, metaetik ve uygulamalı etik. B. Güncel sorunları normatif etik teorileri açısından tartışıp çözümler getirmeye çalışan etik dalı. C. Metaetik ahlak buyrukları üretmez. Ahlaksal yargıların yapısı, işlevi ve etik terimlerin anlamlarını aydınlatmaya çalışır. Normatif etik teorileri. Normatif etik teorileri genellikle 3 gruba ayrılır. Bunlar, sonuççu teoriler, deontolojik teoriler ve erdem etiğidir. Bunlardan ilk ikisi modern felsefede birbirinin karşıtı olarak algılanır. Erdem etiği ise tarihsel olarak eski olmakla birlikte, modern dönemde unutulduktan sonra aşağıda göreceğimiz gibi yakın zamanlarda tekrar bir canlanma dönemine girmiştir. anlatım akışında kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle önce sonuç teorilerden başlayarak erdem etiği ile bitireceğiz. Sonuç teleolojik teoriler, sonuç teoriler bir eylemi, o eylemin sonuçlarının değerini, sonuçların iyi olup olmamasına göre değerlendirir. Bu tür teoriler, ödev ya da ahlaksal yükümlülüğü, ulaşılacak bir amaç olarak koydukları ya da arzu edilir olduğunu ileri sürdükleri ahlaksal olmayan bir değerden türetirler. Sonuçlara göre bazı şeyler veya durumlar ahlaksal değerlendirmelerden bağımsız olarak daha iyidirler veya daha kötüdürler. Örneğin, bir yangında yanarak ölmek, fiziksel veya psikolojik acı çekmek gibi durumlar kötüdür. Hoşumuza giden bir psikolojik durum içinde olmak, örneğin, sevinmek ise iyidir. Bu gibi durumlar, doğal yani doğada bulunan, gözlenebilen durumlardır ve iyi ya da kötü olmaları, ahlaksal değerlendirmelerden bağımsızdır. Ahlaksal ödev, bu iyi durumlara göre tanımlanır. Öyle ki bu iyi durumları en çoğa çıkarmak veya kötü durumları en aza indirmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Eylemde bulunurken, mevcut eylem alternatifleri içinde sonucu en iyi olacak eylem yapılmalıdır. Mevcut alternatifler içinde en çok iyiye yol açacak eylemleri yapmak ahlaksal bakımdan doğru, diğerlerini yapmak da ahlaksal bakımdan yanlıştır. Ahlaksal eylemlerle gerçekleştirilecek ahlaksal olmayan iyi veya kötü şey ya da durum, metaetik teorilerden söz ederken göreceğimiz gibi, çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Faydacılara göre amaç ya da iyi, eylemin ürettiği ya da yol açtığı yaşantı ve duygudan ibarettir. Epikürçülere göre haz duygusu kendi başına iyidir. Hazın, illa zatensel hazlar olması gerekmez. Dostluktan, bir manzarayı seyretmekten, bir şiir okumaktan alınan hazlar da olabilir. İngiliz faydacıları, en başta Jeremy Bentham, John Stuart Mill ve Henry Sidgwick yiyen çok sayıda insan için en çok mutluluk ya da haz olarak formüle eder. Evrimci eğitikçilere göre iyi, hayatta kala ve büyümedir. Machiavelli'ye ve Nietzsche'ye göre iyi, iktidar ya da güçlü olma yaşantısıdır. Dewey'e göre tatmin ve uyum, Sartre'a göre özgürlük, çevreci Aldo Leopold'e göre biyotik topluluğun bütünlüğü, istikrarı ve güzelliğidir. Egoistlere göre iyi kişinin kendi çıkarlarıdır. O, kişinin kendi hazı olabilir, başkasının mutluluğu olabilir, toplumun ekonomik refahı olabilir, bütün insanlığın ekonomik refahı olabilir. Dikkat, sadece tensel hazlar değil, manevi hazlar da amaç olabilir. Sonuççular, doğru eylemi eylemin sonuçlarını göz önüne alarak tanımlar. Bu tanımlamanın ahlaksal sezgi ve duygularımızla çatışan önemli bir sonucu vardır. En önemli sonucu, hiçbir eylemin örneğin yalan veya doğru söylemenin kendi başına ne doğru ne de yanlış olmasıdır. Bir eylemi doğru ya da yanlış yapan şey, o eylemin sonuçlarının iyi olup olmamasıdır. Buna göre yalan söylemenin sonucu iyi olursa yalan söylememiz gerekecek. Eylemin yol açtığı sonuçlar iyi ise eylem doğrudur. Kötü ise eylem yanlıştır. Ve doğru olan eylemi yapmak ödevdir. İyi sonuçlara götüren araçlar önemli değildir. Amaçlar, araçları haklı çıkarır. Hiçbir zaman tek bir şey yapamazsınız. Nasıl ki bir ilacın olumsuz yan etkileri olursa, iyi sonuçlara götüren bir eylemin kötü yan etkileri de olabilir. O zaman sorun eylemin yol açtığı iyi ile kötünün oranıdır. Oranı ne kadar iyi lehine ise eylem o kadar doğrudur. Sıra sizde iki sonuççuluk açısından, ibret olsun diye masum birini öldürmek doğru mudur? Sıra sizde iki yanıt yol açacağı sonuçların iyi olarak tanımladığımız sonuçları ortaya çıkarma olasılığına bağlıdır. Egoizm sonuççu teorilerde ahlaksal eylem iyi gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. Fakat bir K kişisinin eylemi kim ya da kimler için iyi gerçekleştirmelidir ya da eylemin sonuçlarının değeri hesaplanırken kimlerin iyiliği hesaba katılmalıdır. Egoistlere göre K, kendisi için iyi olanı gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. Faydacılara göre, genel olarak bütün için iyi gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. İki kutup arasında başka alternatifler de vardır. Birisi ailesinin iyiliğini, bir diğeri cemaatinin iyiliğini, bir diğeri futbol takımının iyiliğini, bir diğeri milletinin iyiliğini, bir diğeri ümmetinin iyiliğini ön plana çıkarabilir. Örneğin, Peter Singer gibi bazı faydacı etikçiler, sadece insanların iyiliğini hesaplamakla kalmamalıyız. Acı ve haz duyabilen hayvanların da iyiliğini hesaba katmalıyız der. Birisi daha da ileri gidip bütün canlıların iyiliğini gerçekleştirmeliyiz de diyebilir. Burada sonuççu teorilerin örnekleri olarak egoizm ile faydacılıktan söz edeceğiz. Psikolojik egoizm, egoizmin psikolojik ve ahlaksal olmak üzere iki türü vardır. Psikolojik egoizm, İnsan doğasına ya da insan motivasyonuna ilişkin bir teoridir. Teori, iktisatta rasyonel seçim teorisi, dış politikada her devlet kendi çıkarını düşünür. Sosyal Darwinizm'de herkes hayatta kalma mücadelesi verir. Günlük yaşamda herkes kendini düşünür gibi teori ve vecizelerde anlatımını bulur. Bu anlayışa göre her insan, farkında olsun veya olmasın, doğası gereği kendi çıkarını korumak veya artırmak ister ve bu yönde eylemde bulunur. Psikolojik egoizme göre bencil olmamak, özgecil olmak insanın elinde değildir. Onlar, en özgeci görünen eylemlerin, örneğin, bir annenin kendini çocukları için feda etmesinin, bir hayırseverin başkalarına yardım etmesinin, bir askerin vatanı için kendini feda etmesinin bile, bilinçli veya bilinçsiz, bence güdülerden kaynaklandığını ileri sürerler. Böyle özgeci görünen eylemleri yapanlar, gerçekten bu eylemlerden yararlananların iyiliğini değil, bunları yaparken kendi öz çıkarlarını düşünmüşlerdir. özgecil olduklarını sanmaları bir yanılsamadır. Örneğin, bir kişi yaşamının anlamsız amaçsız olduğunu, daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmesi gerektiğini düşünebilir ve kendine bir amaç, örneğin, yoksullara veya engellilere veya sokak çocuklarına yardım etme amacı koyabilir. Bunda anlam bulur ve haz alır. Yoksullara yardım eden, sadaka veren biri veya hayatını yoksullara adamış rahibe Teresa, cennette veya bu dünyada ödül alacağını düşündüğü için veya başkalarına gücünü, üstünlüğünü, zenginliğini ve başarılı olduğunu göstermek için veya başka insanların övgüsünü kazanmak için bunu yapabilir ve bu güdüşünün farkında olmayabilir. Bir annene iyi anne desinler diye veya başka nedenlerle çocuklarına karşı özenli olabilir. Kısacası, görünüşte özgecil olan eylemleri, bence güdülerle açıklayabiliriz. Psikolojik egoizm, yanlışlanamaz bir teori gibi görünüyor. Çünkü psikolojik egoist yaptığımız her eylemin, farkında olalım veya olmayalım, örneğin, sağlıklı olma, saygınlık, şöhret, iktidar, ruhsal dinginlik, zihinsel tatmin, bilgilenme, öbür dünyada azaptan kaçınma, ebedi saadeti elde etme, hatta kişinin kendi potansiyellerini gerçekleştirmesi gibi bizim için çıkar olarak görülebilecek bir durum sağlamaya hizmet ettiğini savunabilir. Fakat şöyle bir ayrım yapabiliriz. Bir eylemi, bilinçli veya bilinçsiz, fakat daha çok öz çıkar kaygısı güdülse de, bu güdü başkalarının mutlu olması ile tatmin oluyorsa, ona özgecil eylem diyebiliriz. Eğer eylem, bilinçli ve başkalarının mutsuzluğuna yol açan veya başkalarının mutluluğunu veya mutsuzluğunu hesaba katmayan bir eylemse bencil bir eylem diyebiliriz. Psikolojik egoizme eleştiriler 1. Gerçekten çıkarımıza olanı elde etmek için mi çalışıyoruz yoksa görünüşte çıkarımıza olanı mı? Örneğin, sigara belki kısa vadede mutluluk veriyor. Fakat bunun uzun vadede zararımıza olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerçekten zararımıza olan şeyleri yapıyoruz bazen. Bu da psikolojik egoizmi çürütür. 2. Çıkarımızı en çoğa çıkarmak her eylemin tek amacı mı yoksa bu eylemde bulunmamızın nedenlerinden biri mi? Sıra sizde 3. Psikolojik egoizme göre bir kişinin kendine feda etmesi mümkün müdür? Sıra sizde 3. Yanıt mümkün değildir. Feda et. Bile ya bundan bir beklentisi vardır ve karşılanmıştır ya da beklentisi vardır fakat yanlış hesap yapmıştır, karşılanmamıştır. Ahlaksal egoizm, egoizmin ikinci türü, ahlaksal egoizmi, psikolojik egoizmden farklı olarak, kişilerin gerçekten nasıl hangi güdülerle davrandıkları ile ilgili empirik bir teori değildir. O kişilerin nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili normatif bir teoridir. Etik egoizm bir eylemin doğruluğuna ve yanlışlığına karar verirken o eylemin sonuçlarının sadece kendimiz açısından iyi veya kötü olup olmamasına bakmalıyız der. Etik egoiste göre mevcut eylem alternatifleri içinde uzun vadede kendi çıkarlarımıza en çok hizmet eden eylem ahlaksal bakımdan en doğru eylemdir. Ahlaksal egoizm, psikolojik egoizmi, psikolojik egoizm de ahlaksal egoizmi gerektirmez. Bir ahlaksal egoist, örneğin, insanların eylemde bulunurken kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıklarını ahlaken de çalışmaları gerektiğini ileri sürebilir. Olan durumun olması gereken durum olduğunu söyleyebilir. Fakat insanların, en azından bazı insanların gerçekte özgecil olduklarını, fakat kendilerini düşünmelerini gerektiğini söyleyebilir. Yani, olan durumun olmaması gereken bir durum olduğunu söyleyebilir. Örneğin, diyebilirler ki bazı insanlar özgecil davranıp başkalarına maddi ve manevi yardımda bulunurlarken bu yardımın, yardım edilen insanlarda nasıl olsa bize yardım ederler diye düşünmelerine yol açtığını ve bunun da kendi başlarının çaresine bakmalarını engellediğini ileri sürebilirler. Aynı şekilde, bir psikolojik egoistin de ahlaksal egoist olması gerekmez. Psikolojik egoist insanların gerçekten kendi çıkarlarını maksimize etmek için eylemde bulunduklarını fakat aslında özgecil olmalarını gerektiğini söyleyebilir. Kuşkusuz bencil olmaları gerektiğini de söyleyebilir. Ahlaksal egoistin illa da başkaları ile çatışması, başkalarına yardım etmemesi gerekmez. Bir ahlaksal egoist, başkalarına yardım etmenin, verilen sözü tutmanın, doğru sözlü olmanın, başkalarına zarar vermemenin kişinin uzun vadede kendi çıkarına olduğuna inanabilir ve öyle davranabilir. Kendimize hizmet edecek en iyi politikanın dürüstlük olduğunu savunabilir. Bir insana egoist demek genellikle aşağılayıcı bir sözcüktür. Fakat egoizmin ahlaksal açıdan kabul edilebilir savunmaları da olabilir. Örneğin, bir ahlaksal egoist insanların niçin kendi çıkarlarını düşünmeleri gerektiği konusunda şöyle gerekçeler gösterebilir. 1. Kişinin kendisi için neyin en iyi olduğunu yine kişinin en iyi kendisi bilebilir, başkaları değil. Bu nedenle, paternalizm, kişi için neyin en iyi olduğunu annesi, babası veya üstleri bilir görüşü ya da elitizm, elit bir grup halk için neyin iyi olduğunu bilir anlayışı yanlıştır. 2. Bir kişiye yardım etmek, yardım edileni küçümsemek, ona karşı üstünlük taslamak, onun işine burnunu sokmak demektir. Onu kendi haklarını savunmaktan veya kendine bakmaktan aciz birisi olarak görmek demektir. Bunda biraz haklıdır da. 3. Bir insana yardım etmek, uzun vadede onlara kötülük yapmaktır. Çünkü yardım onları hazırcılığa alıştırır ve güçsüzleştirir. Başkalarına bağımlı hale getirir. Ahlaksal egoistlerin yukarıdaki bu argümanlarında bir haklılık payı vardır. Kurtarıcıların kurtardıkları insanlara karşı tutumu bazen aşağılayıcı olabilir. Hatta başkalarına yardım ettikleri için övünmeleri. Yardım alanları diyet borcu ile borçlandırdıkları düşünülürse, psikolojik egoistler haklı görünür. aşağılanmaktan kaçmak için kan kusarken bile kızılcık şerbeti içtiklerini söyleyebilirler. Geçme namert köprüsünden koparsın su seni diyebilirler. Fakat dara düşmüş veya açlıktan ölmek üzere olan birine veya bir topluluğa, onları aşağılamadan da yardım edilebilir. Yine, bir insana karnını doyurması için her gün balık vermek gerçekten de onu güçsüzleştirir, bağımlı yapar. Fakat bu durumda en iyisi ona hiçbir yardımda bulunmamak değildir. En iyisi belki de balık tutmayı öğretmektir. Son olarak, bazen çocuklar için neyin iyi olduğunu anneleri babaları bilebilir. Egoizme eleştiriler bir, çıkar çatışmalarını çözemez. A kişisinin çıkarı ile B kişisinin çıkarı çatışıyorsa, A'nın, B'nin de A'yı engellemesi kendi çıkarınıdır. A'nın B'yi engellemesi B açısından yanlıştır. Çünkü A'nın çıkarını engelliyor. A açısından doğrudur. Çünkü kendi çıkarını gerçekleştirmeye çalışıyor ve ödevini yapıyor. 2. Kendi içinde çelişkilidir. Bir kişi egoist ise, başkalarına egoist olmayı tavsiye etmemelidir. Çünkü başkalarının egoist olması kendi çıkarına değildir. Egoist için en iyi durum, kendisi dışında herkesin özgecil olmasıdır. Sıra sizde 4 insanlar doğaları gereği altruist, özgecil, diğer kam olsalardı, ahlaksal egoist bunu nasıl karşılardı? Sıra sizde 4 yanıt olmaması gereken bir durum olarak görürdü. Kendi çabasını da rüzgara karşı yelken açmak gibi görürdü. Faydacılık, utilitarianizm, sonuç teorilerin en çok bilineni ve en yaygın olanı, faydacılıktır. Sonuç teorilerin yapısına uygun olarak, faydacılıkta eylemlerin amaçlaması gereken bir iyi vardır. Bu iyi birçok biçimde tanımlanır. O, bazen, Bentham'ın yaptığı gibi, aralarında hiçbir ayrım yapılmayan haz veya mutluluktur. Bazen hazlar veya mutluluklar arasında, Mill'in yaptığı gibi aşağı ve yüksek hazlar ayrımı yapılır. Bazen, ideal faydacılıkta olduğu gibi, kendi başına değerli şeyleri de içerecek şekilde tanımlanır. Bazen iyi hazın çokluğu değil, acının azlığı olarak tanımlanır. Bu iyi, haz ya da mutluluk olarak da adlandırılan doğal bir özelliktir. İdeal faydacılığı bir kenara bırakırsak, faydacılık iyi, Bentham'ın haz hesabının ima ettiği gibi, genellikle ölçülebilir bir doğal bir özellik olarak görür. Bu nedenle metaetikten söz ederken göreceğimiz doğalcılığın bir örneğidir. İyinin tanımı Jeremy Bentham 1748-1832 faydacılığın babası olarak bilinir. Ona göre doğa, insanı iki hükümran efendinin, acı ve hazın yönetimi altına koymuştur. Bizim neler yapmamız ve neleri yapmamamız gerektiğini sadece bu iki hükümran efendi, acı ve haz tayin eder. Bentham, bu olandan, olması gerekeni çıkarır. Kendi başına iyi olan şey, haz ya da mutluluk, kötü olan şey de acı, ıstırap ve mutsuzluktur. Bentham, hazlar arasında niteliksel bir ayrım yapmaz. Faydacılığın temel ahlaksal ilkesi de bu iyiden çıkar. Ahlaksal ödev, iyi durumu en çoğa çıkarmaktır. Başlıca etik ilkesi de, maksimum fayda ilkesi, principle of utility'dir. Yani mevcut alternatifler içinde en çok sayıda insan için en çok faydayı sağlayacak şekilde davranma ilkesidir. Ben tam hazları ve acıları ölçmek için bir hedonistik kalkülüs ya da haz hesabı olarak bilinen bir hesaplama yöntemi geliştirir. Buna göre bütün hazlar birbirine çevrilebilir ve nicelenebilir. Başlıca kriterler şunlardır. Eylemin yol açacağı hazın veya acının yoğunluğu, ne kadar yoğun olarak hissedildiği, süresi, yaşandığı sürenin uzunluğu, kesinliği, tecrübe edilme olasılığının derecesi, yakınlığı veya uzaklığı, onu ortaya çıkaracak, eyleme zamanca mesafesi, doğurganlığı, aynı türden başka duygulara yol açma olasılığı, saflığı, nahoş duygularla karışmayacağı veya acıya yol açmayacağı, kapsamı, etkilenecek kişilerin sayısı, ben tam hazlar arasında nitelik farkı olduğunu düşünmez. O, sadece nicelikle ilgilenmiştir. İnsanların güzel bir manzaradan veya bir müzikten veya bir şiirden alabileceği estetik haz ile bir yemekten veya kaşınmaktan alınan tensel haz arasında herhangi bir ayrım görmemiştir. Bu nedenle Bentham'ın felsefesine domuz felsefesi de denmiştir. Eğer tensel bir haz örneğin bir kaşınmadan alınan haz ile tinsel bir haz güzel bir şiiri okumaktan alınan haz onun ölçeğinde aynı ağırlıkta ise aralarında bir fark yoktur. O, ön yargılar bir kenara konursa, Puskin oyunu, basit bir oyunu, müzik ve şiir sanatı ve bilimi ile eşit değerdedir der. Dolayısıyla susamış bir insanın su içerken veya acıkmış bir insanın iştahla yerken aldığı haz ile bir manzaraya veya bir tabloya bakarken veya bir müzik dinlerken aldığı haz arasında niteliksel bir ayrım yoktur. Olsa olsa niceliksel bir ayrım vardır. Bir daha çok, diğeri daha az olabilir. Bu nedenle, faydacılığın insan yaşamının değerini hayvanların düzeyine indirdiği ileri sürülmüştür. İnsana özgü olarak görülebilecek, manevi hazlara bir statü tanımadığı için, Bentham'ın faydacılığına domuz felsefesi denmiştir. J. S. Mill, 1986, 15, faydacılığı bu suçlamaya karşı savunmak için onu revize eder. Ona göre Bentham'ın iyi olarak tanımladığı haz çok sınırlıdır. O tensel ya da fiziksel hazların kendi başına iyi olduğunu, fakat tek iyi olmadığını düşünür. Tensel hazlar yanında iktidar, bilgi, güzellik, belirli karakter özelliklerinin verdiği hazlar da vardır. Ona göre insana özgü düşünce özgürlüğü, kendini ifade etme, yaratıcılık, hakikati arama gibi düşünsel, duygusal ve imgelemsel hazlar karşılaştırıldığında, hayvanlarla ortak yanımızı ilgilendiren bedensel ve duyusal hazlar daha aşağı düzeydedir. Alt düzey hazlar, yaşamın tek amacı olamaz. Üst düzey hazlar, alt düzey hazlar yeteri kadar karşılanınca, ona göre halinden memnun bir domuz olmaktansa halinden memnun olmayan bir insan olmak veya mutlu bir budala olmaktansa muzdarip bir Sokrates olmak daha iyidir, der. Dikkat mi? Hazlar arasında nitelik ayrımı yaparak faydacılığı domuz felsefesi suçlamasına karşı savunur. Millin yüksek hazlara yol açan şeyler olarak gördüğü sanat, bilim vesaire, üst düzey hazla yol açtığı için değerlidir. Bazı filozoflar buna itiraz eder ve bilim, sanat vesaire sadece estetik veya başka bir hazla yol açtığı için değil, hazla yol açmasa da kendi başına değerlidir, derler. Örneğin, varsayalım ki dünyada bütün insanlar yok oldu. Geriye sanattan zerre kadar anlamayan bir kabile kaldı ve Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı da onların oldu. Kabile mensupları içinde eseri takdir eden olmadığı gibi, onun yakılmasından zevk alacakların sayısı hayli fazla. Mona Lisa tablosu yakılmalı mı, yakılmamalı mı? Hazcı faydacı, yakılmasını savunacaktır. Çünkü eserin varlığı kimseye zevk vermemektedir. Yakılması insanların toplam hazını artıracaktır. İdeal faydacı ise yakılmamasını savunacaktır. Çünkü ona göre eser kimseye haz vermese de başkalarına verdiği hazdan bağımsız olarak değerlidir ve yakılmamalıdır. O eserin özsel, başkalarının takdir etmesinden bağımsız olarak eserin kendi içinde var olan değeri, insanların yakılmasından alacağı hazın değerinden daha büyüktür. Faydacılar arasında neyin faydasının ölçüleceği konusunda da bölünme vardır. Bazılarına göre eylemlerin faydası esas alınmalıdır. Bazılarına göre ise tek tek eylemlerin değil, uyulacak kuralların faydası hesaplanmalıdır. Birincileri eylem faydacıları, ikincileri de kural faydacıları denir. Sıra sizde 5A, Bentham'ın ve Mill'in iyi anlayışlarını karşılaştırınız. B. İdeal faydacılığın ayırt edici yanlarını söyleyiniz. Sıra sizde 5 yanıt A. Bentham'da ortak bir ölçü ile ölçülebilecek hazlar vardır. Mill ise hazları nitelik olarak ayırır ve birbirleri ile karşılaştırılamayacak haz türleri kabul eder. Mill'de haz hesabı işe yaramaz hale gelir. B. İdeal faydacılıkta, insana mutluluk vermesinden bağımsız olarak nesnelerin kendi değerlerinin olduğu kabul edilir. Diğer faydacılık türlerinde ise nesneler değerini başkalarına, özel olarak insanlara mutluluk sağlamalarına borçludur. Eylem faydacılığı klasik faydacılar, eylem faydacısıdır. Eylem faydacılığı değerlendirme birimi olarak tek tek eylemleri alır. Buna göre doğru eylem, belirli bir durumda alternatif eylemleri içinde en çok sayıda insan için en çok faydaya yol açacak eylemdir. Bentham, her eylemi, çıkarları söz konusu olan tarafların mutluluğunu artırma veya azaltma eğilimine göre tasvip eder veya tasvip etmez. İnsan eyleminin doğru ve uygun amacı, çıkarları söz konusu olan tarafların mutluluğunu en çoğa çıkarmaktır. Kısaca, mutluluğu en çok artırma eğiliminde olan eylem, doğru eylemdir. Eylem, bütün sonuç teorilerde olduğu gibi, kendi başına yargılanmaz. Yol açtığı sonuçlara göre yargılanır. Maksimum fayda ilkesi, alternatif eylemlerin sonuçlarını karşılaştırmayı ve en faydalıyı seçmeyi gerektirir. Örneğin, bir A kişisi bir T durumunda 3 eylem alternatifi E1, E2 ve E3 ile karşı karşıya ve A'nın eyleminden etkilenecek 3 kişi K1, K2 ve K3 olsun. Faydacılara göre, A kişisi, her bir eylem seçeneğinin eylemden etkilenecek kişileri ne kadar mutlu ne kadar mutsuz edeceğini hesaplamalı ve en çok toplam mutluluğa yol açmasını beklediği eylemi yapmalıdır. Bir tablo ile gösterelim. Faydacılığa göre, bir A kişisi T durumunda, E2 eyleminin toplam faydası, diğer alternatiflere göre en çok olduğu için E2 eylemini yapmakla yükümlüdür. Eylem faydacılığına eleştiriler 1. Mutluluk gerçekten bu dünyada istenecek tek şey değildir. Çünkü, birincisi, istediğimiz her hazı veya mutluluğu bize verecek bir makine olsa, hep o makineye bağlı kalır mıydık? Eğer istenmeye değer tek şey haz ya da mutluluksa, makineye bağlı kalmak isterdik. Oysa bağlı kalmak istemiyoruz. İkincisi, uyuşturucu bağımlılıklarının, sadistler ve mazohistlerin aldıkları hazlar gerçekten alınmaya değer midir? 2. Sonuçların tümü öngörülemez. Dolayısıyla eylemin sonuçları hesaplanamaz. Kant'ın sonuççu teorilere yönelttiği en önemli eleştirilerden biri, eylemlerimizin sonuçlarını asla kesin biçimde öngöremeyeceğimizdir. Gerçekten de bir T anında mevcut eylem alternatifleri arasında bir A1'in en çok mutluluk içeren de bir durumuna yol açacağını düşünerek onu gerçekleştirdik. D1 durumu gerçekten faydasız zararından hayli çok bir durum. Fakat o D2 durumuna yol açtı. O da D3 durumuna yol açtı. Fakat hepsinin artılarını ve eksilerini topladığımızda A1 eyleminin yol açtığı acı hazdan kat kat fazla olabilir. Başka deyişle, bir süre sonra yağmurdan kaçarken doluya tutulduğumuz ya da dünyada pirince giderken evdeki bulgurdan olduğumuz sonucuna varabiliriz. Örneğin, tatlıyı sevebiliriz. Yedikçe mutlu oluruz. Fakat uzun vadede şişmanlatabilir. Bazı bağımlılıklar bize haz verebilir. Fakat uzun vadede sağlığımız için zararlı görünebilir. Kant bu nedenle sonuçları hesaba katmamamız gerektiğini, doğru olanı yapmamız gerektiğini söyler bize. 3. Aşırı sorumluluk getirir. Faydacılık yüklerimizi son derece artırır. Her durumda mevcut eylem alternatifleri içinde en çok sayıda insan için en çok mutluluğu getirecek eylemi seçmeyiz. Örneğin, vaktimizin bir kısmını spor yapmaya, roman okumaya, film seyretmeye, oyun oynamaya veya gezmeye veya hoşlandığımız başka işlere ayırırız. Fakat bu tür etkinlikler yerini zamanımızı mutsuz insanların mutsuzluğunu azaltmak için harcayabiliriz. Bu durumda kendi mutluluğumuz ve yakınlarımızın mutluluğu için ayıracak vakit hayli azalacaktır. 4. Ahlaksal sağduyumuz ile çelişen sonuçlar içermesidir. Eğer bir çocuğa işkence yapmak en büyük faydayı sağlıyorsa, o zaman masum bir çocuğa işkence yapmak iyidir. Örneğin, engelli insanları göstererek, engelli olmayan insanları eğlendiren gösteriler insanları mutlu ediyor. Fakat insanların engellilerin engelliliği ile eğlenmesi doğru mudur? 5. Amaçlar her zaman araçları haklı çıkarmaz. Bunlar, ulaşılan amaç ile bu amaca ulaştıran eylemi birbirinden ayırır. Niyet en büyük mutluluğu ortaya çıkarmak gibi iyi bir niyet olduğundan, eylemin kendisi o yalan söylemek, verdiği sözü tutmamak, masum insanları öldürmek bile olsa önemsizleşir. 6. Son olarak, faydacılık sosyal adalete de yer vermez. Ona göre toplam mutluluğun artırılmasıdır önemli olan. Toplam mutluluğun insanlar arasında dağılımı önemli değildir. Faydacılık açısından yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi E1 ve E2 arasında herhangi bir fark yoktur. Oysa adalet duygusu E3'ü daha tercih edilir kılar. Eylem 3'te toplam fayda bireyler arasında eşit dağılmıştır. Sıra size 6. Diyelim ki insanlara kendilerini mutlu hissettiren, üretken yapan bir ilaç keşfedildi. Bu ilacın hiçbir yan etkisi de yok. Bu ilaç insanlara dağıtılmalı mıdır? Su depolarına belirli bir dozda verilmeli midir? Sıra sizde 6 yanıt faydacılık açısından verilmesi gerekir. Çünkü insanları mutlu yapıyor. Kural faydacılığı eylem faydacılığına yöneltilen eleştiriler, faydacılığın kural faydacılığı olarak bilinen türünün formüle edilmesine yol açmıştır. Kural faydacılığı deontolojiye bir miktar yaklaşır. Her seferinde alternatif eylemlerin sonuçlarını hesaplamak yerine kuralların sonuçlarını hesaplar ve o kurala bağlı kalır. Kural faydacılığı deontolojiye başka bir açıdan da yaklaşır. Deontolojideki ahlak yasaları kural faydacılığında genellikle en yararlı kurallar olarak haklı çıkarılır. Yalan söylememe, verdiğin sözü tutma yararlı kurallardır. Bununla birlikte, bunlar kural faydacılığını deontolojiye yakınlaştırsa da kural faydacılığı da sonuççudur ve kuralların değerini ona uymanın sonuçları ile ölçer. Kural faydacılığı da eylem faydacılığı gibi, iyi olanı en çok sayıda insanın en büyük mutluluğu ile özdeşleştirir. Fakat tek tek eylemlerin değil, belirli bir durumda herkesin bir kurala uyması halinde ortaya çıkacak mutluluk veya acıyı hesaplamak gerektiğini ve alternatifler içinde en çok mutluluğa yol açacak kural hangisi ise o kurala göre davranılması gerektiğini ileri sürer. Doğru eylemde en faydalı kurala uygun olan eylemdir. Şöyle ifade edebiliriz. bir de durumunda K bir kuralının gerektirdiği E eylemi ancak ve ancak aynı durumda herkesin K bir kuralına uygun davranması halinde ortaya çıkacak toplam fayda herkesin bir K2. K, üçüncü kurallarından birine uygun davranması halinde ortaya çıkacak toplam faydadan daha fazla ise ahlaksal bakımdan doğrudur. Sayfa 26'daki tabloda, tablo 2.1, alternatif eylemler yerine alternatif kuralları koymak yeterlidir. Tablo 2.1'de kural olarak da verdiğimiz sözü tut kuralını koyalım. Bazı durumlarda kişinin verdiği sözü tutmamasının sonuçları, tutmasının sonuçlarına göre daha yararlı olabilir. Kural faydacılığı aynı durumda. Herkesin verdiğinin sözü tut. Kural 1. Kuralına mı yoksa verdiğinin sözü tutma. Kural 2. Kuralına uymasının mı daha çok toplam faydaya yol açacağını sorar. Kural 2'nin söz vermeyi anlamsız hale getirdiği ve insanlar arasında güveni ortadan kaldırdığı ve işbirliğini zorlaştırdığını düşünürsek, kural 1'e uygun davranmanın daha çok faydaya yol açtığını söyleyebiliriz. Sonuççuluk haklar teorisinde de, erdem teorisinde de kendine bir yer bulabilir. Eğer insan haklarına niçin saygı duymalıyız ya da belirli erdemleri niçin geliştirmeliyiz sorusuna bu haklar daha mutlu bir yaşam için gereklidir dersek, kural sonuççuluğuna yaslanıyoruz demektir. Çünkü onların değerini iyi sonuçların elde edilmesine yaptığı katkı ile ölçüyoruz. Kural faydacılığına eleştiriler. Kural faydacılığı, insanları her bir eyleminin sonuçlarını hesaplama zahmetinden kurtarıp, her durumda sonuçları hesaplanmış kurallara göre davranma kolaylığı getirir. Faydacılığı olan ahlak anlayışımızla genellikle uyuşur hale getirir. Ahlaklı insanın davranışları öngörülebilir hale gelir. Fakat kural faydacılığı da bazı eleştirilere açıktır. 1. Madem ki amaç faydayı maksimuma çıkarmaktır, belirli bir durumda bir kuralı çiğnemek amaca daha uygunsa niçin o kurala uyalım? Kural faydacılığı bu soruya yanıt veremez. Örneğin, trafikte kırmızı ışıkta durma kuralını alalım. Bu kuralın amacı, kazaları önlemek veya yayalara geçiş hakkı tanımaktır. Fakat varsayalım ki etrafı görebildiğimiz bir kavşaktayız. Bizim için kırmızı ışık yanıyor. Fakat etrafta ne bir araç var ne de bir yaya. Yani ne bir kaza ihtimali var ne de yayaların geçiş hakkını engelleme durumu var. Bu durumda kırmızı ışıkta durma kuralına uymak bizim için hem vakit kaybına yol açacak hem de gereksiz yere yakıt yakacağız. Bu durumda kırmızı ışıkta dur kuralına uymak anlamsız bir kural fetişizmi değil midir? Örneğin, belirli bir durumda yalan söylemek daha büyük bir faydaya yol açacaksa neden doğru söylemeliyim? 2. Kural faydacılığı da adaletsizliğe imkan verir. Eğer en adaletsiz kuralın toplumun yararına olduğu gösterilirse, kural faydacısı o kuralı izlemek gerektiğini söyler. 3. Kuralın sonuçlarını hesaplamak da hemen hemen imkansızdır. sıra sizde 7 kural faydacılığı ile deontoloji arasındaki ortak noktalar ve farklılıklar nelerdir? Sıra sizde 7 yanıt, her ikisi de ahlaklılığı belirli kurallara uymak olarak görürler. Fakat kural faydacılığı, kurallara uymak yararlı olduğu için kurallara uymayı önerir. Deontoloji ise kurallara uymak ödevimiz olduğu için uymamız gerektiğini söyler. Negatif faydacılık, faydacılık, herhangi bir durumda doğru eylemin en büyük toplam iyiliğe yol açan eylem olduğu varsayımına dayanır. O, acının olmaması durumu ile mutluluk durumu arasında bir karşılaştırma yapıldığında mutluluk durumunu ortaya çıkarmaya öncelik verir. Acının ve toplam iyiliğin, kederin ve kıvancın insanlar arasında nasıl dağıldığına önem vermez. Mesela geleneksel faydacılığa göre, acısı ve hazı hesaba katılacak 50 kişiden onu acı çekmesine rağmen toplam mutluluğun 100 olduğu bir durum, acı çeken hiç kimsenin olmadığı, fakat toplam mutluluğun 60 olduğu bir durumdan daha iyidir. İlhamını Karl Popper'den alan negatif faydacılık ise en çok sayıda insan için en büyük mutluluğu amaçlama hedefi yerine daha mütevazi bir hedef. Herkes için en küçük kaçınılabilir acı hedefini koymalıyız, der. Biz de bazı durumlarda negatif faydacı gibi davranırız. Örneğin, bağış yaparken veya sadaka verirken en çok ihtiyacı olanı, yoksulları seçeriz. Negatif faydacılığın ilkesi şöyle ifade edilebilir. Herhangi bir durumda doğru eylem, toplam mutsuzluğu en aza indirecek olan eylemdir. Popper bunun için birkaç gerekçe gösterir. Birincisi, mutluluğu en çoğa çıkarmayı diktatörlerin ortaya çıkmasına neden olur. İkincisi, ahlaksal açıdan bakıldığında acının azaltılması, mutluluğun artırılmasından daha acildir. Son olarak, acının azaltılması için yapılması gerekenler, mutluluğun artırılması için yapılması gerekenlerden daha açıktır. Dikkat! Negatif faydacılık, eylemde bulunurken dünyadaki toplam acıyı en aza indirecek şekilde eylemde bulunmayı gerektirir. Negatif faydacılığa göre hiç kimsenin aşırı bir acı çekmediği fakat hiç kimsenin de özellikle mutlu olmadığı bir dünya, bazılarının çok acı çektiği, bazılarının da çok mutlu olduğu ve toplam mutluluğun az olduğu bir dünyadan daha iyidir. Bu nedenle, mutluluğu en çoğa çıkar ilkesi yerine acıyı en aza indir ilkesi geçmeli. Vurgu mutluluğu artırmak üzerinde olmamalı, mutsuzluğu azaltmak üzerinde olmalıdır. Kamusal politikaların hedefi de en çok sayıda insan için en çok mutluluğu hedefleyen politikalar yerine, kaçınılabilir sefalete karşı mücadele olmalıdır. Negatif faydacılığa eleştiriler 1. Negatif faydacılıkta normal faydacılık gibi insanın yükünü artırır. Örneğin, negatif faydacılık kendini mutlu edecek projeler yerine başkalarının acısını hafifletecek projelerle ilgilenmem gerektiğini ima eder. Kendim acı çekmiyorsam, daha çok mutlu olmayı amaçlamamalıyım. 2. Acıyı ve acı imkanını azaltmanın en emin yolu, acı çekme kapasitesine sahip varlıkları acısız biçimde ortadan kaldırmaktır. Sıra sizde 8. İslam'da yoksullara fitre verme biçimi negatif faydacılık ilkesine mi daha uygundur yoksa faydacılık ilkesine mi? B. Nüfusun bir kısmının bolluk içinde büyük bir kısmının da yoksulluk içinde yaşadığı bir toplumda bir negatif faydacının milli geliri artırmayı hedefleyen politikaları mı yoksa mevcut geliri en az dezavantajlının lehine olacak şekilde paylaştırmayı hedefleyen politikaları mı benimsemesi beklenir? Neden? Sıra sizde 8 yanıt. A. Negatif faydacılık ilkesine daha uygundur. Yoksula verildiğinde onun mutlu olmasından çok acısının dinmesi ya da en azından hafiflemesi amaçlanır. Faydacılık ise kime en çok mutluluk verecekse ona verilmesini önerir. B. Eğer gelir dağılımı çok dengesiz ve birçok insan yoksulluk dolayısıyla sıkıntı çekiyorsa, negatif faydacı pastayı büyütmekten çok mevcut pastanın herkesin acısını en aza indirecek şekilde dağıtılmasını savunacaktır. Deontoloji, sonuççu olmayan teoriler veya ödev ahlakı deontoloji, Yunanca ödev anlamına gelen deon sözcüğünden gelir. Deontolojiye ödev ahlakı da diyebiliriz. Klasik 10 emrin insanlar arası ilişkiler hakkında olanları içerir. Yalan söyleme, öldürme, çalma, komşunun malına, canına, ırzına, namusuna göz dikme. Deontolojik teorilerde vurgu eylemin veya eylem türlerinin üzerindedir. Onların sonuçları üzerinde değildir. Deontolojik teoriler doğru, yanlış eylemi, iyi, kötü sonuçlara götüren eylem olarak tanımlamaz. Bazı eylemler sonuçlarından bağımsız olarak yanlıştır veya doğrudur. Örneğin, masum bir çocuğu öldürmek veya yalan söylemek, o eylemlerin sonuçları iyi de olsa kötü de olsa yanlıştır. Hiçbir sonuç bu eylemleri haklı çıkaramaz. Ahlaksal bakımdan eylemin sonucunun ahlak yasasına uygun olma anlamında doğru karşısında bir önceliği yoktur. Sonucun iyi olması, ona götüren eylemin doğru olduğu anlamına gelmez. Ya da tersine, sonucun kötü olması, eylemin yanlış olduğu anlamına gelmez. Başka deyişle, amaçlar araçları haklı çıkarmaz ya da sonuçlar eylemleri ya da niyetleri haksız çıkarmaz. Amaçlara ulaşmak için seçilen araçların da doğru ya da ahlaka uygun olması gerekir. Deontolojistlere göre ahlaksal bakımdan yanlış araçlarla iyi olduğu iddia edilen sonuçlara ulaşmaktansa doğru araçlarla kötü sonuçlara ulaşmak iyidir. Dikkat eylemin doğru olup olmaması sonuçlarından bağımsızdır. Doğru eylemin sonucu kötü de olabilir, iyi de. Bazı eylemler örneğin doğruyu söylemek, verilen sözü tutmak sonuçları iyi de olsa kötü de olsa kendi başına iyidir. Onları yapmak ödevdir. Örneğin yalan söylemeyi yanlış yapan şey dünyadaki mutluluğu azaltması veya kişisel olarak benim çıkarlarıma zarar vermesi değildir. Yalan söylemenin bizzat kendisi yanlıştır. Bir eylemi sonuçları iyi olacak diye yapmak, ahlaksal bir duruşu yansıtmaz. Örneğin, dürüstlük uzun vadede kazandırır düşüncesiyle dürüst olan bir satıcının bu tutumu ahlaka uygundur. Çünkü müşterilerini kandırmaz. Fakat satıcının eylemi ahlaksal değildir. Çünkü dürüstlüğü ödevden dolayı değil, karlı olmasından dolayıdır. Aynı şekilde, deontolojiye göre, yapılması bir ödev olan eylemlerin sonuçları kötü olacak diye yapılmamazlık edilmemelidir. Örneğin, adil davranmanın, doğruyu söylemenin sonuçları gök kubbenin yıkılması bile olsa adil davranılmalı, doğru söylenmelidir. Örneğin, yaşlı dedenizi veya ninenizi hastaneye götürdünüz. Tahliller yapıldı. Doktor sizi dediniz hasta. Sonuçlar akciğer kanseri olduğunu gösteriyor. Allah'tan ümit kesilmez ama kurtulma şansı çok az dedi. Dediniz size, tahlil sonuçlarının ne olduğunu, doktorun ne söylediğini sordu. Ne diyeceksiniz? Doğruyu mu söyleyeceksiniz? Yoksa yalan mı söyleyeceksiniz? Faydacılar, size doğru söylemenin olası sonuçları ile yalan söylemenin olası sonuçları arasında bir karşılaştırma yapmanızı, hangisi toplam mutluluğu artıracaksa onu yapmanızı söyleyecektir. Deontolojist ise, yalan söylemenin sonuçları hastayı mutlu edecekse bile yeryüzünde mutluluğu artıracaksa bile yanlıştır. Çünkü, hastanın doğruyu bilme hakkı ve sizin de ona doğruyu söyleme ödeviniz vardır. Doğru söylemenin sonuçları acıyı artıracaksa bile doğru söylenmelidir. Deontolojistlerin sonuçlara temel itirazlarından birisi de sonuçların bilinemeyeceği tezidir. Deontolojistlere göre, sonuçları kötü olur diye ahlak yasasına aykırı davranma savunulamaz. Çünkü bir eylemin sonucunun ne olacağını bilemezsiniz. Sonuçları kötü olacak diye ahlak yasasının gereğini yapmamanın sonuçlarının daha iyi olacağı konusunda hiçbir garanti yoktur. Dikkat, ödevden dolayı yapılmayan fakat ödeve uygun eylem ahlaksal bakımdan değersizdir. Deontolojik ahlak teorileri pek çoktur. Fakat ikisi, ilahi buyruk teorisi ve Kant'ı etik önemlidir. Biz de bu ikisi üzerinde duracağız. Sıra sizde 9 doğru söylenirse gök kubbe yıkılacak, yalan söylenirse yıkılmayacak gibi bir durum olsa, yine de bir deontolojistin doğru söylemesi anlamlı mıdır? Sıra sizde 9 yanıt anlamlı değil gibi görünüyor. Çünkü gök kubbenin yıkılması sonucundan daha kötü bir sonuç düşünülemez. İlahi buyruk teorisi pek çok insan için ahlakı dinden ayırmak imkansızdır. Örneğin, Tolstoy'a göre ahlakı dinden ayırmak, bir çiçeğin köklerini kesip onu köksüz olarak başka bir toprağa dikmek gibidir. Dostoyevski'ye göre de, eğer Tanrı yoksa her şey mübahtır. Yani iyi kötü, doğru yanlış kalmaz. Türkiye'de ahlak derslerinin din dersleri ile bir arada gitmesi, en azından ülkemizde de bu görüşün derin kökleri olduğunu gösterir. Ülkemizde ayrıca din ile ahlak sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bunun nedenlerinden biri, önemli dinlerin ahlaksal öğütlerle ve buyruklarla dolu olmasıdır. Hatta Konfüçyüsçülük ve Budizm gibi tanrının ya da tanrıların doğası hakkında önermeler içermeyen dinler, ağırlıklı olarak ahlaksal öğretilerdir. Din ve ahlak arasındaki ilişkiler, ilahi buyruk kuramına göre, ahlakın kaynağı Tanrı'dır. Ahlak ilkeleri de Tanrı'nın buyruklarıdır. Doğru eylem, Tanrı'nın yapmamızı buyurduğu eylemdir. Dini terimlerle söylersek, farklar ahlaksal buyruklardır. Tanrı'nın yasakladığı eylemler de ahlaksal bakımdan yanlış, dini terimlerle söylersek haram eylemlerdir. Tanrı'nın emretmediği veya yasaklamadığı eylemler de isteğe bağlı olarak yapılabilecek veya yapılmayacak eylemlerdir. Dikkat! Tanrı'nın yap dedikleri ahlaksal bakımdan doğru, yapma dedikleri yanlıştır. İlahi buyruk kuramı açısından bakıldığında, Tanrı yoksa ahlak da yoktur. Çünkü Tanrı yoksa, hiçbir eylem buyurulmamış, hiçbir eylem yasaklanmamış, hiçbir eyleme izin verilmemiştir. Ahlaksal doğru ve ahlaksal yanlış diye bir şey yoktur. Sadece ahlaksal nihilizm vardır. Tanrı tanımaz, ateist, bir ahlaklı olamaz. İlahi buyruk kuramının bu sonucunu pek çok kişi kabul etmez. Fakat bunun için ahlakın dinden bağımsız olduğunu, dine dayanmadığını göstermek gerekir. Onlar, ahlakın Tanrı'dan kaynaklanmadığını, ahlakın Tanrı olmadan da var olduğunu, ahlaksal doğruluğun ve yanlışlığın Tanrı'nın iradesinden bağımsız olduğunu, neyin ahlaksal bakımdan doğru, neyin yanlış olduğunun Tanrı'nın iradesinden, vahiyden bağımsız biçimde bilinebileceğini ileri sürerler. Hatta daha da ileri giderek, Tanrı'nın kendisinin bile ahlaksal yasalarına tabi olduğunu söyleyebilirler. Bu konu Platon'un Euthyphron adlı diyalogunda ele alınır. Diyalogun konusu dinsel bakımdan doğru olma ile Tanrı'nın iradesi arasındaki ilişki sorunudur. Diyalogun kahramanı Sokrates, diğer kahramanı Euthyphron'a uygun bir şey, tanrılarca sevildiği için mi dine uygundur, yoksa dine uygun olduğu için mi tanrılarca sevilmiştir diye sorar. Bu soru ahlak ve tanrı ilişkisine şöyle uyarlanır. Tanrı'nın emrettiği, yasakladığı şeyler, Tanrı onları emrettiği, yasakladığı için mi ahlaksal bakımdan doğrudur, yanlıştır, yoksa onlar ahlaksal bakımdan doğru, yanlış olduğu için mi Tanrı tarafından emredilmiştir, yasaklanmıştır? Euthyphron ikilemi olarak bilinen bu ikilemin birinci boynuzu, Tanrı emrettiği için doğrudur veya Tanrı yasakladığı için yanlıştır. Doğruysa örneğin, ana babaya hürmet etmek kendi başına ne doğru ne de yanlışsa ve onu doğru yapan şey, Tanrı'nın onu emretmesi ise şöyle bir durum ortaya çıkar. Eğer ana babaya hürmeti yasaklasaydı, ana babaya hürmet etmek ahlaksal bakımdan yanlış, masumları öldürmeyi emretseydi, cinayet ahlaksal bakımdan doğru olurdu. Bu yoruma göre ahlak, tamamen Tanrı'nın iradesine bağlıdır. Tanrı neyi emrederse o doğrudur. Sonuç olarak ahlaksal bakımdan neyin doğru, neyin yanlış olduğu Tanrı'nın keyfine bağlıdır. Eylemlerin niteliğine değil. Eğer ikilemin ikinci boynuzu doğru olduğu için Tanrı emretti veya yanlış olduğu için Tanrı yasakladı, doğruysa, örneğin, ana babaya hürmet etmeyi doğru yapan şey, Tanrı'nın onu emretmesi veya istemesi değildir. Tersine, hürmet etmek, Tanrı'nın onu emretmesinden bağımsız olarak ahlaksal bakımdan doğrudur. Yasakladığı şeyler de Tanrı'nın onları yasaklamasından bağımsız olarak yanlıştır. Dolayısıyla, ahlak, Tanrı'ya bağlı değil, Tanrı'dan bağımsız olarak vardır. Tanrı buyurduklarını, onlar iyi olduğu için buyurmuştur. Buna göre, Tanrı iyinin ve kötünün yaratıcısı değildir. Bu da Tanrı'nın her şeye gücü yettiği anlayışı ile uzlaşmazlık içine girer. Dikkat, Tanrı yapın dediklerini, doğru olduğu için yapın diyorsa, ahlak Tanrı'dan bağımsızdır ve Tanrı'nın varlığına inanmayanlar da ahlaklı olabilir. Bu durumda, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla ilettiği vahiy, ahlaksal doğruları edinmenin bir yoludur. Fakat tek yolu değildir. İnsanlar başka yollarla Kant'ta olduğu gibi akıl veya ahlaksal duyu teorilerinde olduğu gibi sezgi gibi yollarla da ahlaksal hakikatlere ulaşabilirler. Başka deyişle, insanların ahlaklı olabilmesi için dindar olmaları gerekmez. Kendi yetileri ile de ahlaksal hakikatleri bulabilirler. Sorunlar ilahi buyruk kuramı, ahlakı bir temele bağlar. Fakat kuramla ilgili bazı sorunlar vardır. 1. Tanrı'nın var olduğunu varsayar. Tanrı'nın var olduğu ise üzerinde en çok tartışılan konudur. Etiği, tartışmalı bir temele dayandırmak, onun gücünü azaltır. 2. Teizmde vahiy kurumu vardır. Tanrı, kullarına mesajlarını onlar arasından seçtiği elçiler, resuller aracılığıyla iletir. İlettiği mesajlar, vahiyler, genellikle yazılı olarak Eski Ahit, Yeni Ahit, Kur'an gibi kutsal kitaplar haline getirilir. Fakat ilahi buyruk etiğinin en önemli sorunlarından biri, birçok kutsal kitabın olması ve hangisinin gerçekten Tanrı'nın mesajı olduğunun tartışmalı olmasıdır. Bir diğer nokta, kutsal kitaplarda da birçok belirsiz nokta vardır. Onların yorumlanması, tefsir, teologların sürüp gelen bir uğraşısıdır. Öyle ki, bir kutsal kitabın sonraki yorumcuları, öncekilerin onu doğru anlamadıklarını her zaman ileri sürerler. Hatta hala anlayamadıklarını belirtirler. Dolayısıyla Tanrı'nın kullarından gerçekten ne istediği de tartışma konusu olarak kalır gider. 3. Hangi metinlerin temel alınacağı konusunda tartışmalar olmakla birlikte kutsal metinlerde bugün onaylanamayacak bazı eylemler ve işlemler tasvip edilmekte, en azından yasaklanmamaktadır. Örneğin, öğrencilerin dövülmesi, birisinin kız kardeşini cariye olarak satması, insanların köleleştirilmesi veya kölelik kurumuna izin verilmesi, cumartesi, Şabat günü çalışanların öldürülmesi eski ahitte ahlaka uygundur. 4. İlahi buyruk kuramına göre, eyleme doğrudur Tanrı. Eylemini tasvip ediyor ya da buyuruyor demektir. Bir ateist ise Tanrı'nın varlığına inanmadığı için Tanrı, eylemini tasvip ediyor ya da buyuruyor. Fakat Tanrı yoktur gibi kendi içinde çelişik bir iddia ortaya atmış olacaktır. Dolayısıyla, bu görüş açısından ateistlerin hatta vahiy dinine inanmayanların ahlaklı olması imkansızdır. Oysa vahye ve kutsal kitaplara inanmayıp da iyi kötüyü ayırt edebilen ve pek çok konuda dindar insanlarla benzer bir tutum sahibi ahlaksal bakımdan duyarlı pek çok insan vardır. 5. Yukarıda Hutepru ikileminden bahsederken belirttiğimiz gibi, eğer ahlaksal yasaların geçerliliğini Tanrı'nın iradesine bağlarsak, ahlakı da keyfi bir iş haline getirmiş oluruz ve ona uymayı, güce uymaya indirgemiş oluruz. Sıra sizde 10 Dostoyevski'nin dediği gibi Tanrı yoksa her şey mübah mıdır? Sıra sizde 10 yanıt. Eğer ahlak Tanrı'dan bağımsızsa bir ahlak vardır ve ahlakın olduğu yerde de her şey mübah değildir. Kantçı etik ve ontolojik etiğin felsefe tarihinde en bilinen örneği, Kant'ın etik teorisidir. Kant'ın ahlaklılıkta savunduğu en temel fikir, deontolojinin de temel fikridir. Bir eylemi iyi ya da kötü yapan şey, sonuçları değildir. Eylemin motividir, temelindeki niyettir. Tarihsel olarak Jeremy Bentham ve J.C. Mill gibi faydacılığın önde gelen isimleri Kant'tan sonra gelmiş olsalar bile, Kant, faydacıların temel ilkesi olan bir eylemi doğru yapan şey, o eylemin sonuçlarının iyi olmasıdır görüşüne kesin eleştiriler yöneltir. Ona göre, sonuçları, bir eylemi asla doğru yapmaz. Ahlak yasası bir eylemi gerektiriyorsa, o eylemin sonucu gök kubbenin çökmesi bile olsa, yapılmalıdır. Ödevimiz, ahlak yasasına boyun eğmektir. İyi isteme, iyi niyet, Godwill. Kant'a göre bu dünyada kayıtsız şartsız iyi olan bir tek şey vardır ve o da iyi istemedir. Buna iyi niyet de diyebiliriz. Onun dışında hiçbir şey kendi başına iyi değildir. İyi isteme etkilerinden dolayı iyi değildir. O kendisi iyidir. Anlama yetisi, zeka, yargı gücü gibi doğa vergisi yetenekler, yüreklilik, kararlılık, tasarlanan da sebat gibi mizaç özellikleri istenmeye değer olsalar da bunları kullanacak olan isteme iyi değilse, son derece kötü ve zararlı olur. İyi isteme olmazsa, güçlülük, zenginlik, onur, sağlık, esenlik insana cesaret vererek haddini bilmez yapar. Bunların iyi olması, iyi istemenin olmasına bağlıdır. Heyecan ve tutkularda ılımlılık, kendine hakim olma, soğukkanlı bir biçimde düşünüp taşınma, arzu edilir şeyler olsa da, kendi başına kayıtsız şartsız bir değerleri yoktur. Kötü niyetli bir insanın soğukkanlılığı onu hem tehlikeli yapar hem de soğukkanlı bir katil düşünün nefret edilecek biri yapar. İyi isteme sahibi birisi, doğru olanı yapma ya da ödevini yerine getirme güdüsü dışında hiçbir güdü ile hareket etmeyen kişidir. Böyle bir kişi, ahlak yasasına saygıdan dolayı ve ödevini yapmak için eylemde bulunur. Başka hiçbir mülahaza işin içine karışmaz. Sadece ödev duygusu ile yapılmış eylemlerin ahlaksal değeri vardır. Ödev de ahlak yasasına saygıdan dolayı yapmamız gereken şeydir. Buyruk türleri Kant'a göre ahlak yasası bir tür buyruktur. Fakat nasıl bir buyruk? Kant'a göre buyruklar iki türdür. Biri, koşullu buyruklardır. Kant bunlara teknik buyruklar ve beceri buyrukları da der. Bunların genel yapısı şöyledir. Eğer ayı istersen beyi yap. Bu tür buyruklar ahlak yasası olamaz. Çünkü bağlayıcı değildir. Çünkü beyi yapma ayı isteme koşuluna bağlıdır. Koşullu buyruklar, kişi için ancak koşul istenirse ya da kabul edilirse bağlayıcı olabilir. Ayı istemeyen bir kişinin beyi yapması gerekmez. Bu tür buyruklarda eylem koşul önermesinin ön bileşeninde belirtilen duruma ulaşmak için bir araçtır. Diğer unsur ise koşul ile yapılacak eylem arasındaki amaç-araç ilişkisi mantıksal bir ilişki değil, empirik bir ilişkidir. Empirik ilişkiler ise zorunlu değil, olumsaldır. Her zaman değillemesi düşünülebilir. Örneğin, kolesterolün yüksek ise, yumurta yeme gibi bir sağlık kuralı tartışmalıdır. Çünkü kolesterol miktarı ile yenen yumurta miktarı arasındaki ilişki tartışmalıdır. Böyle bir kural, kolesterol sorunu olmayanları bağlamaz. Yumurta yeme ile kolesterol düzeyi arasındaki ilişki tartışmalı olduğundan kolesterol sorunu olanları da bağlamaz. Bu bize ahlak yasalarının kesin olabilmesi için deneyden türememesi gerektiğini, saf akıldan türemesi gerektiğini de gösterir. Dikkat, eğer ayı istersen beyi yap koşullu buyrukların genel yapısıdır. Ayı istemezsek beyi yapmak gerekmez. İkincisi, kesin buyruklardır. Kant'a göre bir yasanın ahlak yasası olabilmesi için mutlak bir zorunluluk taşımalıdır. Buyruğun mutlak ve zorunlu olmasını engelleyen unsurlardan birisi, bazı buyrukların koşullu olmasıdır. Dolayısıyla ahlak yasaları koşullu olmamalıdır. B yap biçiminde, B eylemi ile başka herhangi bir amaç arasında ilişki kurmayan kesin kategorik buyruklar olması gerekir. Kesin buyruklara örnek olarak 10 emir içinde yer alan, çalmayacaksın, katletmeyeceksin, annene babana hürmet edeceksin gibi emirleri verebiliriz. Ahlak yasası ilahi buyruk teorisinde buyruğun kaynağı insanın dışından, Tanrı'dan geliyordu. Kant'ta ise buyruk insanın kendi içinden çıkar. Kant'ın mezar taşına da yazılan pratik aklın eleştirisinden alınmış şu üzerimdeki yıldızlı gökleri içimdeki ahlak yasası ifadesi, ahlak yasasının insanın içinde olduğunu gösterir. İnsan kendi içindeki ahlak yasasını nasıl bulacak? Kant yasa olabilecek kesin buyruklar için bazı kriterler belirler. Bunlardan iki tanesi aşağıdadır. 1. Evrensel yani herkes için yasa olabilme kriterine uygunluktur. Buna göre bir kesin buyruğun ahlak yasası olabilmesi için genel ya da evrensel yasa olabilme özelliğine sahip olması gerekir. Kant'ın formülü şöyledir. Aynı zamanda genel bir yasa olmasını da isteyebileceğin maksime göre eylemde bulun sadece. Maksimin ne olduğunu, nasıl evrenselleştirilebileceğini şöyle açıklayabiliriz. Bir maksim, bir kişinin fiilen icra edilmiş olan eyleminin temelindeki ya da eyleminin varsaydığı öznel ilkedir. Örneğin, ödünç para almak için yüksek faizle para alan biri ödemeye söz verir. Fakat parayı ödemesinin imkansız olduğunu bile bile yapar bunu. Yani ödememek üzere borç alır. Bu kişi maksimini şöyle ifade edilebilir. Para ihtiyacımı gidermek için ödeyemeyecek bile olsam ödeyeceğime söz vererek borç alabilirim. Bunu evrenselleştirerek genel bir yasa biçiminde şöyle ifade edebiliriz. Herkes para ihtiyacını gidermek için ödeyemeyecek bile olsa ödeyeceğine söz vererek borç alabilir. Bir başka örnek. Muhtaç birine yardım etmek istediğimde şöyle bir maksim temelinde olabilir. Muhtaç birini gördüğüm zaman eğer bana aşırı bir yük getirmeyecekse ona yardım etmeliyim. Bunu şöyle evrenselleştirebiliriz. Muhtaç birini gören herkes eğer ona aşırı bir yük getirmeyecekse ona yardım etmelidir. Dikkat, bir maksim çelişkiye düşmeden genelleştirilebiliyorsa bir ahlak yasasıdır. Eğer evrenselleştirilebilirse, maksim kabul edilebilir ve eylem ahlaksaldır. Evrenselleştirilemezse maksim reddedilir ve eylem ahlaksal bakımdan doğru değildir. Kant'a göre genel geçer bir yasa olamayan maksimler, ahlak yasası olamazlar. Örneğin, dara düştüğüm zaman, tutmamak üzere söz verebilirim gibi bir maksim genelleştirilemez. Çünkü bu dara düşen herkes, tutmamak üzere söz verebilir ilkesinin genelleştirilmesini gerektirir. Bu kuralın geçerli olduğu bir yerde, söz verme anlamını yitirir. Öyleyse, dara düştüğüm zaman, tutmamak üzere söz verebilirim maksimi genel geçer bir yasa olamaz. Bir başka örnek. Bir masadasınız ve yemeğe ilk başlayan sen olmak kuralına göre hareket edeceksiniz. Bu da genel bir yasa olamaz. Çünkü, herkes bu kurala uyacak olursa, yemeğe başlanamaz. 2. Kişileri amaç olarak görme ilkesi. Kant'a göre şeyler, örneğin bir araba, bir ev, bir ayakkabı, insanlar onlara ihtiyaçlarını gidermeleri dolayısıyla değer verdiği için değerlidir. Başka deyişle sadece araç olarak değerlidir. Eğer insanlar onları istemeselerdi, onlar değersiz olurlardı. Fakat şeylerden farklı olarak insanlar ya da akıl sahibi varlıklar mutlak bir değere sahiptir. bir araç olarak kullanılamazlar. Ancak amaç olabilirler. Akıl sahibi varlık, kendisi amaç olarak vardır. Bu nedenle, bir kişi gerek kendisine gerekse başkalarına yönelen eylemlerinde hem insan ya da akıl sahibi varlık olarak kendisine hem de başkalarını araç olarak değil, amaç olarak görmelidir. Böyle bir şey bulunduğunda, ahlak buyruğu şöyle de ifade edilebilir. Her defasında insanlığa kendi kişiliği, sinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde, kişiliğinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun. Burada iki noktayı vurgulamakta yarar vardır. Birincisi, sadece sözcüğü önemlidir. Çünkü insanlar birbirlerini çoğu zaman araç olarak da kullanır. İşveren işçilerini üretim yapmak için araç olarak görür. Ev sahibesi hizmetçisini, müşteri marketçiyi, marketçi müşteriyi birer araç olarak görür. Kant sadece araç olarak görünmemesini, onun bir kişi olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyler, yoksa araç olarak da görülebilir, der. İkincisi, kendi kişiliğinde demesi de önemlidir. Çünkü Kant'a göre etik, kişinin sadece başkalarıyla ilişkilerinde değil, kendisiyle ilişkilerinde de bir yere sahiptir. İnsan kendisine de başkasının bir aracı olarak görmemeli, kendisindeki insanlığa da saygı duymalıdır. Kant bundan kişinin kendisine karşı olan bazı ödevlerini türetecektir. Dikkat, insanları amaç olarak görmenin sonucu olan eylemler doğrudur. Ödevler Kant'a göre kesin buyruktan bir takım ödevler çıkar. O, ödevleri iki gruba ayırır. Biri, kişinin kendine ve başkalarına karşı tam ödevlerinden oluşur. Bu ödevler, her koşul altında yerine getirilmelidir ve onları yerine getirmeyenler kınanır. Bunlar arasında intihar etmeme, kendine karşı bir ödev, masum insanları öldürmeme, yalan söylememe, verilen sözden dönmeme gibi başkalarına karşı ödevleri içerir. Bu ödevleri çiğneyen maksimler örneğin, bazı durumlarda yalan söyleyebilirim maksimi evrenselleştirilemezler. Diğeri, kişinin kendine ve başkalarına karşı tam olmayan ödevleridir. Bunlar arasında kişinin kendi yeteneklerini geliştirme ve muhtaç olanlara yardım etme ödevlerini sayabiliriz. Kişinin bu ödevleri her zaman yerine getirmesi gerekmez. Bazen yerine getirmesi yeterlidir. Bu ödevleri çiğneyen maksimler evrenselleştirilebilir fakat evrenselleştirilmeleri istenmez. Dikkat, tam ödevler her şart altında yapılmalıdır. Tam olmayan ödevler her şart altında yapılmayabilir. Kant, ahlaklılığın özünü yakalamıştır. Relativizmden, sonuççuluktan uzaktır. Sonuçların olumlu olması koşuluyla her şey yapılabilir görüşüne karşı belirli eylemleri, öldürme, çalma, insan onuruna saygısızlık yapmanın gerçekten her zaman, her yerde ve herkes için ahlaksızlık olduğunu savunmuştur. ödevden en azından tam ödevlerden kaçmalara karşı kapıyı tamamen kapatmıştır. İkincisi, eleştirileriyle, yalan söylememe, masuma zarar vermeme, öldürmeme gibi olağan ahlak kurallarının çiğnenmesini haklı çıkarmak için ileri sürülen sonuçların olumlu olacağı düşüncesine olan güveni sarsmış. Olağan ahlak kurallarına uyulması gerektiğinde ısrar etmiştir. Son olarak, kişilere ya da insanlara saygıyı kuvvetle vurgulamıştır. Kant'ın etiğe eleştiriler 1. Fakat Kant'ın etik teorisine yöneltilmiş bir takım ciddi eleştiriler de vardır. 2. Kant'ın etik teorisi, sonuçlar karşısında kördür. Kant, sana sığınmış bir dostunu öldürmek niyetiyle arayan biri, evine gelip sana dostunun nerede olduğunu sorarsa ona yalan söylemeyeceksin der. Oysa, eylemlerimizin sonuçlarını doğru söylememizin arkadaşımızın ölümüne yol açacağını bazı durumlarda kestirebiliriz. Eylemin sonuçları bilinemez diye ortaya çıkma olasılığı yüksek bir felakete meydan vermek sorumsuzluktur. 3. Bir eylemi haklı çıkarmak için sadece iyi niyet yeterli değildir. Örneğin, eğer bir insanın karşı yapma konusunda becerisi yoksa, iyi niyetle bile olsa karşı yapayım derken göz çıkarması hoş karşılanabilir bir şey değildir. Hekimlik konusunda herhangi bir eğitimi, tecrübesi veya becerisi olmayan birinin ne kadar iyi niyetli olursa olsun, hastaları tedavi etmeye kalkışması ahlaksal bakımdan doğru olmaz. 4. Kant, duyguları ve eğilimleri eğitim dışına sürer. Fakat duygusuz bir etik, bir zombi etiğidir. Eğilimler, erdem ettiğinde olduğu gibi, doğru olanı yapmaya eğilim ise, kötü değildir. Tam tersine arzu edilir bir özelliktir. Ahlaksal çatışmaları reddeder. Fakat ahlaksal çatışmaların olduğu da bir gerçektir. Yalan söylememek ile masum bir insanın canını kurtarmak arasında bir çatışma olabilir. 5. Sıradan şeyler evrenselleştirilebilir ve böylece bir ahlak yasası olduğu ileri sürülebilir. Sol ayakkabımın bağcıklarını bağlamadan önce sağ ayakkabımın bağcıklarını bağlamalıyım. Buna da şöyle itiraz edilebilir. Sağ ayakkabımın bağcıklarını bağlamadan önce sol ayakkabımın bağcıklarını bağlamalıyım da evrenselleştirilebilir. Dolayısıyla bu bir yükümlülüğü dile getirmez. Söz konusu eylemin izin verilebilir olduğunu gösterir. Bu itiraz da doğrudur. Sıra sizde 11. A. İsteme nedir? B. Ödev nedir? C. Koşullu ve koşulsuz buyruklar arasındaki ayrım nasıldır? Sıra sizde 11. Yanıt A. Ödev saygıdan dolayı istemedir. B. Ahlak yasasına saygıdan dolayı yapmamız gereken şey. C. Koşullu buyruklarda yapılacak iş koşula bağlanmıştır. Koşullar yerine gelmezse o eylemi yapmak zorunlu değildir. Kesin buyruklarda ise eylem her şart altında yapılmalıdır. Erdem ettiği. Antik çağ ve orta çağ felsefesinde baskın ahlak teorisidir. Hatta Frankenan'ın belirttiği gibi, tarihi boyunca ahlak, insanlarda belirli erdemlerin geliştirilmesi ile ilgilenmiştir. Platon ve Aristoteles böyle düşünürler. Faydacılık ve deontolojik teoriler ancak modern zamanlarda ortaya çıkar. Bununla birlikte, 20. yüzyılda, 1958'de Anscombe'nin Modern Moral Philosophy, Modern Ahlak Felsefesi adlı makalesinin yayınlanmasından sonra erdem etiği yeniden bir canlanma dönemine girmiştir. Erdem etiğinin deontolojik ve sonuççu etiklerden farkını daha açık olarak görebilmek için bazı karşılaştırmalar yapmak yararlı olur. Gerek deontolojik etikler gerekse sonuççu etikler kurallar veya ilkeler ve tek tek eylemler üzerinde odaklaşır. Onlara göre, ne yapmalıyım sorusu önemlidir. Erdem ettiğine göre, nasıl yaşamalıyım, nasıl bir yaşam sürmeliyim, nasıl bir insan olmalıyım soruları önemlidir. Birinde yapmak, diğerinde olmak önem kazanır. Deontolojide ve faydacılıkta ilgi odağı ya da değerlendirilen şey, kişinin tek tek eylemleridir. Değerlendirme standardı da ahlaklılığın ölçüsünü sağlayan kuraldır. Ahlak, belirli kuralları izleme meselesidir. Erdem ettiğinin odağında ise tek tek eylemlerden çok, eylemde bulunan kişinin karakteri bulunur. Yargılarken, tek tek eylemleri değil, kişinin karakterini yargılar. Kişi hakkında edepli, dürüst, iyi, melek vesaire gibi olumlu veya alçak, terbiyesiz, dejenere ve benzeri gibi olumsuz yargılar da bulunur. Deontolojik ve sonuççu teoriler ahlak eğitiminin önemini ve ahlaksal eylemlerde duyguların rolünü görmezden gelirler ya da duyguları ahlaklılık açısından ya ilgisiz ya da zararlı görürler. Örneğin, Kant merhametten kaynaklanan yardımseverliği ahlaksal bulmaz. Ona göre kişi merhamet duygusundan dolayı değil, ödevden dolayı yardım etmelidir. Erdem ettiği ise duyguların duyguları içinde yerini teslim eder. Haksızlık karşısında kızmayan, duygusuz bir zorba adil olamaz. Erdem ettiğine göre ahlak belirli huyları ya da kişisel özellikleri kazanma, belirli karakter özelliklerine sahip bir insan olma meselesidir. Mesela bir kişi, kendi reklamını veya firmasının reklamını yapmak için yoksullara yardımda bulunursa ve bu eylemi en çok sayıda kişinin mutluluğuna hizmet eden bir eylem ise, faydacılık açısından doğru bir eylemde bulunmuştur. Yine bir başka kişi yardım edeceği yoksul insanların perişan durumundan dolayı hiçbir merhamet hissi duymaksızın, salt ödevden dolayı eylemde bulunursa eylemi de ontolojik ahlak açısından doğrudur. Fakat birinci kişinin eylemi erdem ettiği açısından, ahlaksal bakımdan yardımsever. Dolayısıyla iyi bir karakterden kaynaklanmaz. Çünkü cömertlik, yardımda bulunurken çıkar, gözetmemeyi gerektirir. İkinci kişinin eylemi de kuru ve duygusuz bir kişilikten kaynaklanır. Erdem ettiğine göre ise, Aristoteles'in belirttiği gibi, Güzel eylemlerden hoşlanmayan kişi, iyi de değildir. Başka deyişle, bir insanın karakterinin iyi olabilmesi için güzel eylemlere eğiliminin olması gerekir. Aristoteles, haklı iş görmekten hoşlanmayana adil, cömertçe eylemlerden zevk almayana cömert denmez, der. Yaşam tarzları Aristoteles, üç tür yaşam tarzı ayırt eder. Haz yaşamı, siyaset yaşamı ve teori, temaşa yaşamı. Birincinin amacı tensel, fiziksel hazlardır. Siyaset yaşamının amacı onurdur. Onurlandıranlara bağımlı olduğu için daha az değerli. Teori yaşamı Aristoteles'in ve arkadaşlarının yaşam tarzı kimseye bağlı değil. Tanrılara özgü yaşam. Erdemler olumlu karakter özellikleridir. Her şeyin erdemi onun fonksiyonuna göre değişir. İyi bıçak erdemli bıçaktır. O da bir bıçaktan beklenen fonksiyonu, kesme işini en mükemmel bir biçimde yerine getiren bıçaktır. En iyi piyanist, piyanoyu en mükemmel biçimde çalan kişidir. En iyi insan da insanın fonksiyonlarını en iyi yerine getiren kişidir. İnsanın fonksiyonu nedir? Aristoteles'e göre iyi bir insan yaşamı sürmektir. Fakat iyi yaşam nedir? Aristoteles, bunu insan doğasından çıkarır. Ona göre insanı diğer varlıklardan ayırt eden temel özellik akıllı olmasıdır. Dolayısıyla entelektüel erdemlere sahip olması ve teori yaşamıdır. Bu nedenle Aristoteles, teori yapma yaşamını en yükseğe koyar. Dikkat! Üç tür yaşam tarzı vardır. Değersiz haz yaşamı, değerli politik yaşam ve en değerli teori yaşamı. İkinci iyi yaşam biçimi Aristoteles'e göre politik yaşam, özellikle siyasal liderin yaşamıdır. O adalet ve ruh yüceliği gibi şeyleri en çok karakterinde barındırır. Pratik bilgeliği ve ahlaksal erdemleri tam olarak kullanır. Bu yaşam tarzının kusuru, felsefi anlayışa ve etkinliğe yeteri kadar yer vermemesidir. Boş zaman bırakmamasıdır. Hem politik hem felsefi etkinliği birleştirin birisi, sadece politik yaşamla karşılaştırıldığında daha iyi bir hayat sürer. Fakat belirttiğimiz gibi saf teori yaşama hepsinden üstündür. İyi yaşam ve erdemler insan yaşamının amacını eudaimonia olarak görür. Eudaimonia onun sözcük anlamı, iyi ruh veya ilah ya da kişinin kendini çekip çevirmesi için iyi bir tanrıcığa sahip olması demektir. Aristoteles'e göre insan yaşamının amacı eudaimonia'dır. Sözcük diğer dillere mutluluk olarak çevriliyor. Fakat mutluluk daha çok hazı çağrıştırdığı için iyi yaşama, başarılı yaşama gibi çeviriler daha doğru olabilir. Yaşanmaya değer, iyi yaşam nedir? Bu konuda birkaç yorum var. Birincisi, iyi şeyleri içeren ve onların toplamı bir yaşam. Böyle bir yaşam fiziksel hazı, eğlenceyi içerir, teorik ve pratik erdemleri, onuru, yeteri kadar zenginliği, iktidarı, aşırı derecede çirkin olmamayı, dostluğu ve şanslı olmayı içerir. Fakat aynı zamanda böyle bir yaşam içinde acılar, ıstıraplar olabilir. İyi yaşam bunların bir bileşimidir. Birlikte ortaya çıkardıkları yaşamdır. Bu öğelerin her biri de kendi başına değerlidir. Birlikte oluşturdukları yaşam da eudaimonik bir yaşamdır. İkincisi, tek bir en üstün iyi gerçekleştirmeye yönelmiş yaşam. Bu tek en üstün iyi de, Aristoteles'e göre teori yapmadır. Erdemler, zenginlik, sağlık vesaire. Hep bu teori yapmaya adanmış yaşama hizmet edecektir. İster iyi şeyleri içeren yaşam anlamında isterse teoriya yaşama anlamında olsun. Aristoteles'in iyi yaşam anlayışında erdemler önemli bir yer tutar. Hatta o, insansal iyiliği, eudaimonia'yı, ruhun yaşamın sonuna kadar erdeme uygun etkinliği olduğunu ileri sürer. Erdemlere göre yaşam, mutlu ya da iyi yaşam ile aynı anlama gelir. Bu nedenle, erdemler Aristoteles'in etiğinin merkezindedir. Peki erdem nedir? Erdemler, kişinin alışkanlık haline gelmiş davranışlarında kendini gösteren olumlu karakter özellikleridir. Karakter özelliği, belirli durumlarda belirli biçimlerde davranma, hissetme, arzu etme eğilimi olarak görülebilir. Örneğin, dürüstlük erdemini alalım. Doğruyu ara sıra ya da işine geldiği zaman söyleyen bir kişinin dürüst olmadığı, onda dürüstlüğün bir karakter özelliği haline gelmediği söylenebilir. Ayrıca alışkanlıklara bazı duygu ve arzuların da eşlik etmesi gerekir. Örneğin, dürüst kişi aynı zamanda dürüstlüğü istemeli ve arzulamalı ve dürüstçe davrandığı zaman bundan hoşlanması gerekir. Aristoteles'in tanımı ile erdem alışkanlıklarımız tarafından harekete geçirilen uygun duygulara sahip olma eğilimi ya da yatkınlığıdır. Erdemlerle ilgili şu noktalara da dikkat çekmemiz gerekir. 1. Erdemler sigara, çay, kahve, tiryaki gibi alışkanlıklar değildir. Onlar, kişinin karakterinin bir parçası olmuş, derinlere kök salmış, kişiyi tanımlayan alışkanlıklardır. 2. Erdemler, utangaçlık, dışa dönüklük, iyimserlik gibi kişilik özelliklerinden ayrılır. 3. Erdemler, doğuştan değildir, eğitim ve alıştırma yoluyla kazanılır. Onlar, kişinin içinde büyüdüğü toplumun adet ve alışkanlıkları tarafından şekillendirilir. Bir insan cesurca davranarak cesur olur. Cesur olduktan sonra da cesurca davranır. Bir özellik örneğin, doğru söyleme özelliği kişi. Doğruyu söylemekten hoşlanmaya başladığı andan itibaren o kişinin erdemi haline gelmiştir. Ne zaman cesur bir insan oluruz? Cesurca davranmaktan hoşlandığımız zaman. Dikkat erdemlice davrana, davrana erdemli olunur. Erdemli olununca da erdemlice davranılır. Erdemler kullanılmazlarsa kaybedilir. Erdem türleri Aristoteles, bir karakter özellikleri olan erdemleri ikiye ayırır. Birincisi entelektüel erdemlerdir. İkincisi de ahlaksal erdemler veya karakter erdemleridir. Entelektüel erdemler, İnsanın ruhsal yanının düşünen kısmının erdemleridir. Ruhun diğer kısmı, düşünmeyen fakat aklı izleyen kısımdır. Entelektüel erdemler. Ruhun düşünen kısmının işini mükemmel biçimde yapması halidir. Başlıca entelektüel erdemler şunlardır. Teknik bilgelik ya da tekne, teorik bilgelik, bilim veya episteme bilgelik, sophia anlayış, nous ve pratik bilgelik, pronesis. Entelektüel erdemler herkese lazım. Fakat filozofik hayat sürmek isteyenlere teorik bilgelik, bilgelik ve anlayış erdemleri daha lazımdır. Ruhun rasyonel olmayan kısmının işini mükemmel biçimde yapması da ahlaksal erdem veya karakter erdemidir. Rasyonel olmayan teorik akıl yürütme ve pratik düşünüş ile ilgili erdemlerdir. Bunları öğrenmek için tecrübeye ve zamana ihtiyacımız vardır. Entelektüel erdemler arasında ahlak açısından en önemlisi pratik bilgeliktir. Pronesis. Bu bilgelik sayesinde her bir durumda yapılması ve yapılmaması gerekeni bilebiliriz. Dolayısıyla erdemin alışkanlık olduğunu söylemiştik. Fakat düşüncesiz bir alışkanlık değil, her seferinde doğru düşünüş gerektiren bir alışkanlık. Erdemlerin diğer türü ahlak ya da karakter erdemleridir. Karakter, kişinin farklı durumlarda neler hissedeceğini, nasıl düşüneceğini, nasıl tepkide bulunacağını, ne tür seçimler ve ne tür eylemler yapacağı ile ilgili yatkınlıklardır. Dürüst insan, belki çok az istisnalar dışında, doğruyu söyleyen kişidir. Başlıca ahlaksal erdemler arasında dürüstlük, sadakat, cömertlik, cesaret, itidal, vicdanlılık, iyi yüreklilik, adil olma, nezaket sayılabilir. Ahlaksal erdemlerin en ayırt edici özelliği, Aristoteles'e göre, onların iki ahlaksal kusur ya da iki aşırılık arasında bir orta olmalarıdır. Erdem iki aşırılık olan ifrat, olması gerekenden çok fazla ile tefritin, olması gerekenden çok az ortasıdır. Fakat orta, aritmetik bir ortalama değildir. Ne kadarın ifrat, ne kadarın tefrit olduğu kişinin durumuna göre değişir. Yoksul bir çoban bir dostuna bir çam sakızı armağan ederse cömertlik etmiş olur. Fakat sürü sahibi dostuna çam sakızı armağan ederse cimrilik etmiş olur. Ölçülü bir insan, hem aşırı derecede çok hem de aşırı derecede az yemekten ve içmekten kaçınacaktır. Ortayı, mesotesi bulacaktır. Duygular söz konusu olduğunda ise, bir şeyi çok arzulama ile hiç arzulamama ifrat ve tefrit durumlarıdır. Hissetme orta olmalı. Davranma orta olmalı. Gerektiği zaman, gereken şeylere, gereken kişilere karşı, gerektiği için, gerektiği gibi yapmak orta olandır ve en iyidir. Bu da erdeme özgüdür. Aynı biçimde eylemlerde de aşırılık, eksiklik ve orta söz konusudur. Cesaret de bir orta haldir. Cesur kişi, her tehlikeden kaçan ve aşırı korku hissine kapılan kişi ise korkak veya ödlek kişi ile gözünü hiç budaktan sakınmayan, hiç korku hissetmeyen düşüncesiz bir manyak kişi arasında bir yerdedir. O, korkulması gereken şeylerden gerekli nedenlerden dolayı gerektiği şekilde ve gerektiği zaman korkan, cesaret edilmesi gereken şeyleri yapmaya cesaret eden kişi yiğittir. Yiğit kişi yakışan biçimde ve aklın gösterdiği şekilde etkilenir ve eylemde bulunur. Kuşkusuz duruma göre belirli bir korku hissedebilir. Yiğitçe işlerden hoşlanır. Erdem ettiğine eleştiriler bir. Hangi erdemler geliştirilecek? Hangi davranma, arzulama ve hissetme tarzları erdem olarak görülecek? Erdem etikçileri, iyi bir yaşam sürmek için gerekli olanlar diye cevap verecektir. Fakat birbirinden çok farklı iyi yaşam anlayışları vardır. Dolayısıyla her bir iyi yaşam anlayışına göre erdem listeleri farklı olacaktır. Örneğin, itaatkârlığı askerler bir erdem olarak göreceklerdir. Aristoteles, kibri bir erdem olarak görür. Fakat bugün pek az kişi için bir erdemdir bu. 2. Erdem etikçilerinin kendi kültürlerinin onlara empoze ettiği ön yargıları, arzu edilir duyma, düşünme ve davranma biçimleri olarak gördüğü yatkınlıkları erdem olarak vaftiz etme kuşkusu vardır. Aristoteles'in ahlaksal erdemleri, yaşadığı dönemde Atina'da soylu sınıfın arzu edilir bulduğu karakter özellikleridir. 3. Bir başka eleştiri, Aristoteles'in etiğinin belirli bir insan doğası anlayışına dayanmasıdır. Bu doğanın bütün insanlarda ortak olduğunun varsayılması sebebiyle bütün insanlar için iyi olan ortak bir takım davranma, hissetme ve arzulama tarzlarının olduğunun varsayılması, hepsi için bir iyi yaşam idealinin olduğunun varsayılması. Fakat insan doğası diye bir şeyin olduğu tartışma konusudur. İnsan doğası muhtemelen verilmiş bir şey değil, yapılan bir şeydir. 4. Erdem ettiğinde eylem yapanın kişiliğine bağlıdır. Eğer ki bir kişisinde ev bir olarak tanımlayabileceğimiz belli bir davranma, hissetme, arzu etme eğilimi yoksa, de bir davranışını erdemlice bir davranış olarak göremeyiz. Fakat K2 kişisinde ev bir olarak tanımlayabileceğimiz davranma, hissetme ve arzulama eğilimi varsa ve K2'de bir davranışını yapmışsa, onu erdemli olarak tanımlayabiliriz. Adil ve ölçülü kişinin yapacağı gibi yapılanlara adil ve ölçülü denir. Bunları yapan değil, adil ve ölçülü kişilerin yaptıkları biçimde yapan kişi adil ve ölçülü oluyor. Burada bir kısır döngü vardır. Adil ve ölçülü davranış. Adil ve ölçülü kişinin davranışı gibidir ve adil ve ölçülü davranan kişi, adil ve ölçülü bir biçimde davranır. Kişiden önce adil ve ölçülü davranışın kriterleri belirlenmelidir. Bu da kuralları formüle etmeyi gerektirir. Sıra sizde 12a erdem ettiği ile deontolojik ve sonuççu teoriler arasında temel fark nedir? B. Erdem ettiğine göre bir eylemi doğru yapan şey nedir? C. Aristoteles'in yaşanmaya değer gördüğü bağlıca yaşam tarzları nelerdir? Sıra sizde 12 yanıt A. Deontolojik ve sonuççu teoriler, ahlak ilkeleri ve tek tek eylemlerin doğruluğu üzerinde odaklaşırlar. Erdem ettiği ise daha çok eylemde bulunan kişinin karakterinin özellikleri üzerinde. Başka deyişle, diğerleri yapma üzerinde odaklaşırken erdem ettiği olma üzerinde odaklaşır. B. Erdem ettiğine göre bir eylemi doğru yapan şey, onu yapan kişinin karakteridir. C. Haz yaşamı, politik yaşam, teori yaşamı, metaetik teorileri, metaetik ya da üstetik. Yukarıda giriş kısmında belirttiğimiz gibi, ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. Ödev, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi terimlerin anlamları, ahlaksal yükümlülüğün doğası, insanların kanaatlerinden bağımsız bir ahlaksal gerçeklik ve doğrular alanının olup olmadığı, ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olanla ilgili inançların akılcı bir biçimde nasıl savunulabileceği gibi sorunları ele alır. Örneğin, kürtaj cinayettir diyen birisi ne demek istiyor? Kendisinin, kendi kültürünün, kendi dininin kürtajı tasvip etmediğini mi yoksa kürtajın her zaman, her toplum ve herkes için yanlış olduğunu mu? Yoksa kürtajı tasvip etmiyorum sen de yaptırma mı demek istiyor? Kürtaj eyleminin kendisi mi yanlış yoksa insanlar mı onu yanlış görüyor? Ahlaksal yükümlülüğün temeli nedir? Tanrı mı? İnsanın mutlu olma arzusu mu? İnsan aklı mı? Toplumsal yaşam mı? Bu soruların yanıtlarını verme çabası metaetik olarak adlandırılır. Doğalcılık Rönesans sonrası bilimin ya da başka deyişle modern bilimin inkar edilemez bir başarısı olmuştur. Öte yandan felsefi, dinsel ve metafizik iddialar ise çok çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Geleneksel olarak etiğin köklerinin bulunduğu düşünülen alan, doğaüstü, bir kenara bırakılmış, bırakılmasa bile kuşkulu hale düşmüştür. En önemlisi, insan Darwin'den sonra gittikçe daha çok doğal bir varlık ve doğanın bir parçası olarak görülür olmuştur. Bu ruh hali, bazı filozofları ettiğinde doğal bir olgu olduğu, dolayısıyla etiğinde doğal bir açıklamasının yapılması gerektiği fikrine sevk etmiştir. Etiğin doğallaştırılmasının başlıca stratejisi olandan olması gerekeni çıkarmaktır ve olması gerekeni indirgemektir. Örneğin, insanlar yaşamlarında hazı arıyorlarsa, bundan hazı aramalıdırlar ya da haz iyidir sonucu çıkarılır ya da insanların hazı araması gerekir deniyorsa bunun olana indirgenmesi lazımdır. Başka deyişle, olgulardan olması gerekeni ve değerlere ve olması gerekenden ve değerlerden olgulara geçilir. Dikkat iyi veya kötü, ahlaktan bağımsız, doğal bir durum olarak tanımlanır. Ahlaksal yargılarda doğal olgular hakkında önermeler olarak alınır. Doğalcılıkta iyi, kötü, doğru, yanlış gibi etik kavramları, etik olmayan, etik alanı dışından, doğada veya doğal düzende bulunan olguları gösteren kavramlarla tanımlanabileceğine inanılır ve tanımlanır. Örneğin, X iyidir, X arzulanan bir şeydir biçiminde tanımlanabilir. İyi nesnelerin maddi, biyolojik, psikolojik özellikleri bakımından da anlaşılabilir. Örneğin, çocuklara dövmek kötüdür demek. Çocuklara dövmek, çocuğun psikolojik işleyişinde ve çevresini algılamasında sağlıklı olmayan gelişmelere neden olur anlamına gelir. Bir teolog da ahlaksal terimleri metafizik olgularla tanımlayabilir. Örneğin, ilahi buyruk kuramında olduğu gibi, doğru, Tanrı tarafından buyrulan şeklinde bir tanım yapabilir. Doğalcılar, etiği açıklamak için Tanrı'ya, ruha, vahye, platonik idealara, metafizik özlere, iradeye gönderme yapmazlar. Bu anlayışa göre ahlaksal olgular doğal olgulardır. Ahlaksal terimler olguları gösterir ve ahlaksal yargılar da açık ya da üstü örtük bir biçimde olgular hakkındaki yargılardır. Etik terimler ve yargılar böyle anlaşılınca, onların doğrulanması ya da yanlışlanması da, tıpkı olgusal önermelerin doğrulanması yanlışlanması gibi, mümkün hale gelir. Örneğin, iyi arzulanan bir şey diye tanımlandığında, X iyidir gibi bir önerme, X arzulanan bir şeyse doğru, değilse yanlış demektir. Doğalcılar eleştiriler 1. Olgu-değer ayrımını ihlal eder. Doğalcılara göre ahlaksal terimler doğal özellikleri gösterir. Fakat olgularla değerler, olanla olması gereken arasında geçilemez bir uçurum olduğunu söyleyen bir Hume yasası vardır. Olgulardan değer, olandan olması gereken, olguların betimlenmesinden değer yargısı çıkmaz. Mesela, İnsanların yalan söylemeleri bir olgudur. Fakat bundan insanların yalan söylemeleri gerektiği çıkarılamaz. İnsanların hazı aradıkları doğru olabilir. Fakat bundan insanın hazı en çoğa çıkarması hatta haz peşinde koşması gerektiği sonucu çıkarılamaz. Aynı şekilde etik alanına ait terimlerde etik dışı doğal terimlerle ve özelliklerle tanımlanamaz. Böyle yapmaya çalışmak doğalcı yanıltmacaya düşmektir. 2. Soruya açıktır. İyinin herhangi bir doğal özelliğe indirgenmesi George Moore'un ifadesiyle soruya açıktır. Örneğin, iyi faydacıların yaptığı gibi çok sayıda insan için en çok mutluluk olarak tanımladığımızı varsayalım. Bir K kişisi, mevcut alternatifler içinde çok sayıda insan için en çok mutluluğu getirene eylemini yap. Eğer çok sayıda insan için en büyük mutluluk ifadesinin anlamını verseydi, Kenan eylemi en çok sayıda insan için en büyük mutluluğu sağlıyor. Fakat iyi midir diye sormak anlamsız olurdu. Tıpkı annenin erkek kardeşi şeklinde tanımlanan dayı için X annesinin erkek kardeşi. Fakat dayısı mı diye sormanın anlamsız olması gibi. Fakat eylemi için soru anlamsız değildir. Bu da bu tanımın soruya açık olduğunu gösterir. Örneğin, belirli bir anda K kişisinin yanlış haber yayması, en çok sayıda insan için en büyük mutluluğa yol açabilir. Fakat bu durumda Ken'in yanlış haber yayması en çok mutluluğa yol açtı. Fakat gerçekten iyi midir diye sormak saçma değildir. Sıra sizde 13a. Soruya açık olma ne demektir? B. Hume yasası nedir? Olgu değer ayrımı nedir? Sıra sizde 13. Yanıt A. A, B gibi bir tanım verildiğinde X, B'dir. Fakat X, A mıdır diye sormak anlamsız kaçmıyorsa, bu tanım soruya açık demektir. B. Olgular, olanlar, dünyası ile değerler, olması gerekenler, dünyası iki ayrı alanı oluşturur ve olgulardan değere ilişkin bir sonuç çıkarmak imkansızdır, görüşüdür. Görecilik, relativizm, Türkçe'de görecilik olarak karşılanır. Anlamı, bir şey, bir şeye ya da başka şeylere göredir. Örneğin, nesnelerin görünüşü, insanın psikolojik durumuna göre değişir. X, Y'ye göredir dediğimizde, Y'den bağımsız olarak X'in belirli bir şey olmadığını söyler ya da ima ederiz. Ahlak alanında relativizm ise şu anlama gelir. Ahlaksal kurallar ve ilkeler nesnel ve evrensel şeyler değildir. Her ahlaksal yargı, örneğin kürtaj yanlıştır yargısı, kendi başına ne doğrudur ne de yanlış. Onu doğru ya da yanlış yapan şey, onun dışındaki başka bir şeydir. Peki o şey nedir? Ahlak neye göredir ya da yerine ne koyabiliriz? Mesela koşullara bağlıdır demek, görecilik demek değildir. Koşulların şöyle ya da böyle olması, bir eylemin ahlaksal bakımdan doğru olup olmamasını değiştirir. Örneğin, bir insana yardım edip etmeyeceğin senin durumuna, yardıma muhtaç kişinin durumuna ve aranızdaki bağlara göre değişir. Bunu herkes kabul eder. Görecilik başka bir şey söyler. O, ahlaksal yargıları insanların ortaya koyduğunu ve bütün ahlaksal yargıların insanların görüşlerinden ibaret olduğunu ileri sürer. İnsanların görüşleri dışında ve ötesinde, onlardan bağımsız biçimde var olan nesnel bir ahlaksal gerçeklik yoktur. Ahlaksal doğruluk ve yanlışlık insanların görüşlerine bağlıdır. Dolayısıyla yerin yerine kişileri, insan gruplarını veya kültürel grupları koyabiliriz. Ahlaksal relativizme göre bunlardan bağımsız olarak bir eyleme doğru ya da yanlış diyemeyiz. Dikkat! Ahlaksal yargılar, insanların ürünüdür ve insanların kanaatlerine göre değişir. Göreciliğin bir başka tezi ya da içermesi şudur. Ahlaksal yargılar, İnsanların görüşleri dışında ve ötesinde bir gerçekliğe işaret etmediğinden çeşitli kişi veya grupların görüşlerini gerçeklikle karşılaştırma imkanı da reddedilir ve bir kişi veya grubun görüşünün diğer kişi veya grupların görüşlerinden daha doğru veya daha yanlış olduğunu söylemenin imkansız olduğu İleri sürülür. Kürtaj, X kişisine, grubuna veya toplumuna göre doğrudur veya yanlıştır. Hepsi bu. Başka deyişle, kişi veya grupların ahlaksal konulardaki görüşünün tartışılmaz olduğu, her görüşün eşit ölçüde geçerli olduğu kabul edilir. Bunlardan da normatif bir yargı çıkarılır. Her görüşün diğer görüşleri hoşgörülü olması gerektiği tavsiye edilir. Öznel görecilik yerinin yerine konabilecek iki gözde aday vardır. Bunlardan biri kişiler ya da öznelerdir. Y yerine kişi ya da özne konduğunda öznel görecilik elde edilir. Öznel görecilik, farklı kişilerin veya grupların farklı ahlaksal görüşlere sahip olduğu görüşü değildir. Ahlaksal görüşlerin farklı olduğu, herkes tarafından kabul edilen bir olgudur. Öznel görecilik, eylemin doğruluğunun veya yanlışlığının bireye göre ya da bireye bağlı olduğunu ileri sürer. Bir kişi X eyleminin doğru olduğuna inanırsa X doğru, yanlış olduğuna inanırsa X yanlıştır. Başka deyişle, eylemi doğru yapan şey, bir kişinin o eylemi tasvip etmesidir. K kişisi kürtaj eylemini tasvip ederse kürtaj doğru etmezse yanlıştır. Öznel görecilik açısından bakıldığında her insan ahlaksal bakımdan yanılmazdır ve kişiler arasında ahlaksal anlaşmazlık da yoktur. K iki kişisi de örneğin, K birin tersine küçük çocuklar istismar edilebilir dese bu da K iki küçük çocukların en azından bazı durumlarda istismar edilmesini onaylar anlamına gelir. Bu iki önerme birbiri ile çelişmez. İkisi de doğrudur. Çünkü biri gerçekten K birin söz konusu eylemi onayladığını, diğeri onaylamadığını ileri sürer. Ki gerçekten de öyledir. Dolayısıyla birinin doğruluğunu diğerinin yanlışlığını tartışmak anlamsızdır. Öznel relativizm, zevklerle renkler tartışılmaz anlayışını ahlaksal yargılar alanına da genişletir. Eylemini örneğin kürtaj yaptırmayı veya yapmayı doğru buluyorsa doğrudur. K iki kişisi yanlış buluyorsa yanlıştır. Bu görüşlerin ikisi de eşit ölçüde geçerlidir. Kürtaj K bir kişisine göre doğru, K iki kişisine göre yanlıştır. Bu bakış açısından K bir kişisi küçük çocukları istismar etmek yanlıştır derse, bunun anlamı K bir küçük çocukları istismar etmeyi tasvip etmiyor demektir. Bunun ötesinde bir şey ifade etmez. İddia herkes için ileri sürülmemiştir. Nesnel bir durumu da ifade etmez. Dikkat eylemin doğruluğu ve yanlışlığı bireyin onu onaylayıp onaylamamasına bağlıdır. Herkesin ahlaksal yargılarının eşit ölçüde doğru olduğunu varsayması ya da eşitlikçiliği öznel relativizmin olumlu tarafıdır. Öznel göreciliğe eleştiriler 1. Herkesin ahlaksal konularda yanılmaz olduğunu varsaymasıdır. X kişisi masum insanlara işkence yapılmasını doğru buluyor ve işkence yapıyorsa, onu eleştirmek, kınamak veya cezalandırmak için sebep yoktur. Çünkü o öyle diyorsa öyledir ve hiç kimsenin yargısı onun yargısından daha doğru değildir. 2. Ahlaksal sezgilerimize göre ahlaksal sorunlar zevk meselesi değildir. Sıra sizde 14 öznel göreciliğe göre Netanyahu Gazze'li çocukların öldürülmesini doğru buluyorsa, Gazze'li çocukların öldürülmesi doğru mudur? Sıra sizde 14 yanıt evet Netanyahu için doğrudur. Çünkü öznel göreceliğe göre kişiler yanılmaz. Kültürel görecelik çok eski zamanlardan beri toplumların yaşam pratiklerinin çeşitliliği ve neyin ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olduğu konusundaki yargılarının farklılığı gezip görenlerin bildiği bir şeydir. Örneğin, Pers kralı Darius bunu fark etmiştir. Kalatidai denilen Hintlilerin babaları öldüğü zaman çocuklarının babalarının cesedini yemeyi ahlaksal bir ödev saydıkları, Yunanlıların da babaları öldüğü zaman cesetlerini yakmayı ahlaksal bir ödev saydıkları bilinir. Darius, Yunanlılara kaç para verilirse babalarının ölülerini yiyeceklerini sorar. Onlar da ne kadar para verilirse verilsin böyle bir şeyi asla yapamayacaklarını söylerler ve bir daha böyle tekliflerin yapılmamasını isterler. Bu kez Hintlileri çağırır ve onlara kaç para karşılığında babalarının ölülerini yakacaklarını sorar. Hintliler bunun para ile olacak bir şey olmadığını, bir daha böyle tekliflerin yapılmamasını ister. Dikkat, kültürel relativizme göre bir eylemi doğru yapan şey, o eylemi yapan kişinin ait olduğu kültürün o eylemi tasvip etmesidir. Öznel görecelik, ahlaksal konularda kişileri yanılmaz kabul ediyordu. Kültürel göreceliğe göre ise bireyler yanılabilir fakat kültürler yanılmaz. Ona göre ahlaksal konularda en yüksek otorite kültürdür. Ahlak yasalarını o koyar. Fakat bir tek kültür yoktur. Kültürler çok ve çeşitlidir. Biraz yakından incelenince görülür ki evlilik biçimleri, ebeveynlerle çocuklar arasındaki haklar ve sorumluluklar farklılıklar gösterir. Bazı kültürlerde, örneğin Müslüman ülkelerde polijini, bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi, uygulaması genellikle ahlaka aykırı değildir. Bazı kültürlerde, örneğin, Batı toplumlarında ise aykırıdır. Bir kültürde şiddetle yasaklanan şey, diğer kültürlerde izin verilir bir şey olabilir. Bu gözlemlerden hareketle, bir kültürde doğru kabul edilen bir eylem, bir diğer kültürde yanlış kabul edilebilir. Salt olguları dikkate alarak, kültürel göreceler ahlaksal doğruluğun kültürden kültüre değiştiğini ve kültürler üstü ya da bütün kültür için geçerli olması gereken ahlak standartlarının olmadığı sonucuna varırlar. Bu görüş, nasıl öznel görecelik bireyler arasında eşitliği savunuyorsa, bu görüşte kültürler veya toplumlar arasında eşitliği savunur. Kültürel görecelik, Batılıların kendi kültürlerinin en doğru ve en ileri kültür olduğunu kabul ederek, diğer kültürleri yanlış ve geri kültür olarak nitelemelerine başka deyişle, etnosentrizme ya da budun merkeziliği ve kendi kültürlerini başka kültürlere dayatmalarına bir karşı çıkıştır. Kültürel göreceliğe göre bir kültürün ahlaksal değerleri ve normları diğerininkinden daha iyi, daha üstün, daha ileri veya daha özel değildir. Hepsi eşit. demektir. Bütün kültürler birbirine saygı duymalıdır, hoşgörü göstermelidir derler. Ahlaksal görecilik birkaç bakımdan çekicidir. Birincisi, ahlaksal görecilik, toplumlar ve bireyler arasındaki ahlaksal inançların çeşitliliğini açıklayabiliyor. İkincisi, ahlakın çevre koşullarına göre nasıl uyum sağladığını da açıklayabiliyor. Örneğin, sosyolojide fonksiyonalizm ile fevkalade uyumlu. Son olarak, hoşgörünün bir erdem olduğunu açıklar. Nesnel açıdan bakıldığında, bir kişinin kendi değerleri veya toplumunun değerleri gerçekten doğru değilse, diğerleri ile eşit ölçüde değerli ise, o zaman insanın yaşa ve yaşat ilkesine göre davranması kolaylaşır. Bu bakımdan, Batı'nın kültürünü ve değerlerini üstün göre Avrupa merkezci anlayışın sarsılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kültürel göreciliğe eleştiriler fakat kültürel göreciliğin bu olumlu telkininin yanında birçok sorunları da vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. Kültürün sınırları belirsizdir. Bir kültür sınırları belli ve homojen bir bütün değildir. İçinde alt kültürler vardır. Örneğin, Türk kültürünü alalım. İçinde birçok yerel kültür vardır. Namus cinayetleri bazı alt kültürlerde onaylanır. Hatta bu kültürler onu gerektirir. Bazı alt kültürler ise onu şiddetle yasaklar. O zaman namus cinayetlerini Türk kültürü hem doğru hem yanlış bulur mu diyeceğiz. 2. Hem diğer kültürleri hem de kendi kültürümüzü eleştirmek imkansız hale gelir. Örneğin, 1. A kültürü de B kültürü kadar doğruysa ve A kültürü köleliği onaylıyor ve A'da insanlar köle olarak alınıp satılıyorsa, insanların köleleştirilmesini yanlış gören B kültürünün A kültürünü eleştirmesi imkansızdır. Çünkü A kültürünün savunucuları, B kültürünün savunucularının eleştirileri karşısında bizim kültürümüz de sizin kültürünüz kadar doğrudur. Daha doğru kültür diye bir şey yoktur diyebileceklerdir. 2. Bazen kendi kültürümüzü de eleştirmek isteriz. Fakat kültürel görecilik, ahlaksal sorunlar söz konusu olduğunda kültür her zaman haklıdır der. Bu da bir topluluğun kendi kültüründe reform girişimini imkansız hale getirir. 3. Hoşgörü ile ilgili olarak da sorunları vardır. 1. Kültürel relativizm, hoşgörüyü evrensel değer kabul eder gibidir. Bu da görece bir bakış açısından haklı çıkarılamaz. Çünkü göreciliğe göre hoşgörünün de göreli bir değer olması gerekir. Dolayısıyla evrensel olduğu ve herkesin ona uyması gerektiği iddia edilemez. 2. Hoşgörünün göreli bir değer olduğunu, kendi kültürlerinin değerlerinin evrensel ve nesnel olduğunu düşünen toplumlar da vardır. Bu durumda, örneğin, hoşgörünün temel değer olduğu A kültürü, kendi ilkelerine sadık kaldıkça, kendi inançları ve yaşam tarzları dışındaki inanç ve yaşam tarzlarına karşı hoşgörüsüz olan B kültürüne hoşgörü gösterecektir. Yani iki kültür arasında asimetrik bir ilişki olacaktır. hoşgörülü A, hoşgörüsüz B'yi hoş görecek. Fakat hoşgörüsüz B, hoşgörülü A'yı hoş görmeyecektir. Bu da hoşgörüsüz kültürler için tam bir cennet demektir. 3. Kültürler arasında hoşgörü ile karşılanabilecek farklılıklar vardır. Hoşgörü ile karşılanamayacak farklılıklar vardır. Örneğin, bir kültürde kültürler arasındaki farklılıklardan göreli olarak nelere hoşgörü gösterilecek? 4. Nihilizme kaymak mümkün ve muhtemeldir. Yaşamımıza yön veren ahlaksal normların diğer kişi veya toplumların ahlaksal normlarından daha iyi ve daha doğru olmadığına gerçekten inanırsak, kendi değerlerimiz için mücadele ve fedakarlık etmeyi mantıklı bulabilir miyiz? 5. Bu görüşün temelinde antropolojik incelemelerin değişik kültürlerde bir eylemin doğruluğuna veya yanlışlığına ilişkin yargıların çeşitli olduğunun görülmesi yer alır. Bazı antropologlar, kültürleri yargılamamak kaygısıyla, çünkü bir nesnel doğru kabul ettiğimizde pek çok kültürün yargısını yanlış kabul etmemiz gerekecektir. Ahlaksal doğruluğun kültürden kültüre değiştiği ve kültürler üstü ya da her kültür için geçerli olması gereken bir ahlak standardının olmadığı sonucuna varmışlardır. Oysa var gibi görünüyor. Örneğin, bütün kültürler, uygulamadaki farklılıklar ne olursa olsun, yalan söylemeyi ve cinayeti yanlış buluyor. Bebeklerin bakılmasını bir yükümlülük olarak getiriyor. Sıra sizde 15 kültürel göreceliğe göre insan hakları herkesi bağlayan evrensel normlar mıdır? Sıra sizde 15 yanıt evrensel değildir. Çünkü insan haklarını reddeden kültürler var. İnsan hakları batılı toplumların kültürlerine ait normlar bütünüdür. Duyguculuk, emotivizm, duyguculuk, 1930'larda ortaya çıkan mantıkçı pozitivizmin etik önermelerin statüsüne ilişkin bir görüştür. Mantıkçı pozitivistlerin temel ilkesi, doğrulama ya da tahkik ilkesi idi. Bu ilkeye göre bir önermenin bilişsel olarak anlamlı olmasının gerekli ve yeterli koşulu onun doğrulanmasının veya yanlışlanmasının mantıksal olarak mümkün olup olmamasıdır. Bu koşulu yerine getiren iki tür önerme vardır. Bir analitik önermeler, diğeri empirik veya olgusal önermeler. Analitik önermeler, dayı, annenin erkek kardeşidir gibi önermelerdir. Dayı sözcüğünün anlamının içinde annenin erkek kardeşi olma vardır demektir. Bu tür önermelerin doğru olup olmadığını bulmak için, onun içinde geçen sözcüklerin anlamlarını bilmek yeterlidir. K kişisinin boyu 1.75 cm önermesi ise, analitik değildir, empirik bir önermedir. Dünyanın durumu hakkında bir olguyu ifade etme iddiasındadır. Bu ise, empirik yollarla tahkik edilebilir. Dünyanın durumu önermede iddia edildiği gibi ise önerme doğru, değilse yanlıştır. Bunun için X'in boyunu ölçeriz. Eğer boyunun 175 cm olduğunu bulursak iddia doğrudur, değilse yanlıştır. Dikkat, bir önermenin anlamlılığının ölçütü, doğru ya da yanlış olduğunun test edilebilmesidir. Anlamlı önermeler ya analitiktir ya da empiriktir. Tahkik edilebilirlik ilkesine göre önerme formunda olan fakat doğrulanması için bir yöntemi olmayan önermeler anlamsızdır. Dinin ve metafiziğin önermeleri ne analitik ne de empirik önermeler olduğundan anlamsızdır. Fakat bazı ifadeler ise hem olgular hakkında bir iddiayı içerirler hem de ifade eden kişilerin duygularını anlatırlar. Örneğin, K kişisinin B'yi alçakça dövdü cümlesini söylediğini varsayalım. Bu cümle iki şeyi ifade eder. 1. Dünyada olup biten bir olguyu, A'nın B'yi dövdüğünü. 2. Dünyada olup bitmeyen bir olguyu, özellikle alçakça sözcüğü de Kenan A'nın B'ye yaptığı karşısındaki duygularını, tiksinti ve öfke duygularını ifade eder. Fakat K, A, alçağın tekidir deseydi, bu sadece bir tek şeyi. Bu cümleyi söyleyen Kenan A karşısındaki tutumunu ve duygularını ifade ederdi. Cinayet işlemek yanlıştır gibi ahlaksal yargılar böyle önermelerdir. Tahkik edilebilirlik ilkesine göre ahlaksal doğruluk veya yanlışlıkla ilgili ifadeler anlamsızdır. Onlar, gerçekte herhangi bir olgu ya da dünyanın ya da gerçekliğin durumu hakkında herhangi bir inancı ifade etmez. Bu nedenle onlar ne doğru ne de yanlıştır. Doğru olup olmadıkları da araştırılamaz. Cinayet işlemek yanlıştır önermesi analitik olmadığından, onun doğru ya da yanlış olup olmadığını içinde geçen sözcüklerin anlamlarına bakarak karar verilemez. Herhangi bir empirik incelemede bunun doğru veya yanlış olduğunu gösteremez. Cinayetin üzüntüye ve acıya neden olduğunu, genellikle öfke sonucunda işlendiğini gösterebiliriz. Fakat cinayetin ahlaksal bakımdan yanlış olduğunu gösteremeyiz. Dolayısıyla etik önermeler anlamsızdır. Etik önermeler ne analitik ne de empirik önermelerdir. Fakat onların hiç mi işlevleri yoktur? Ayrıca göre ahlaksal yargılar duyguları ifade eder. Eğer bir K bir kişisi, bir K iki kişisine parayı çalman yanlıştır derse, onun bu sözleri, 1. K ikinin kendisine ait olmayan bir parayı sahibinin izni olmadan gizlice aldığı olgusunu ifade eder. Fakat K birin cümlesinde geçen yanlıştır sözcüğü, K, 2'nin parayı çalması olgusuna bir şey eklemez. Sadece K, 1'in, K, 2'nin bu eylemini tasvip etmediğini belli eder veya açığa vurur. Bu da o parayı çaldın cümlesini, eylemi onaylamadığını belli eder bir tonla söylemek gibidir. Dolayısıyla para çalmak yanlıştır önermesi doğru ya da yanlış olduğu gösterilebilecek olgusal bir önerme değildir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Duyguculuğa göre ahlaksal yargılar kişinin duyguları hakkında da bir iddia ileri sürmez, bir şey söylemez. Böyle olsaydı doğru olup olmadıkları araştırılabilirdi. Ahlaksal yargılar, sadece olay karşısında duygusunu dışa vurur veya belli eder. Dolayısıyla doğrulanamazlar. Duygucular, Moore'un doğalcılığın iddiasının yani ahlaksal yargıların dış dünyadaki olgular hakkında yargılar olduğu iddiasının yanlış olduğunu gösterdiğini kabul ederler. Fakat sezgici Moore'a göre, ahlaksal yargılar analitik veya empirik olmasa da, onlar başka bir nesnel gerçeklik yani ahlaksal gerçeklik hakkında önermelerdir. Ahlaksal gerçekliği de duyularımızla değil, sezgilerimizle bilebiliriz. Ahlaksal olgulardan oluşan gerçeklikle ilgili iddiaların doğru olup olmadıklarına sezgilerimizle karar verebiliriz. Dolayısıyla ahlaksal yargılar doğal olmayan ahlaksal özellikler hakkında oldukları için onlar doğru veya yanlıştırlar. Doğru veya yanlış olup olmadıkları da sezgi yoluyla araştırılabilir. Onlara göre, önermelerde dile getirilen ahlaken doğruluğun ve yanlışlığın ölçütü sezgilerimizdir. Ayrıca göre ise, eğer empirik olarak doğrulanamıyorsa böyle olgular yoktur. Çünkü insanların sezgileri birbiri ile çelişir. Birine kesin görünen bir sezgi, diğeri için şüpheli, hatta yanlıştır. Çatışan sezgilerden hangisinin doğru olduğunu belirleyecek bir yöntem bulmadıkça, sezgi bir tahkik aracı olamaz. Ayrıca göre ahlaksal yargılar konusunda böyle bir ölçütte verilemez. Sezgilerimiz sadece tasvip etme veya etmeme duygularıdır. Duygular, değerleri bilmek demek değildir. Değerler de duygularımızdan bağımsız olarak var olmazlar. Sonuç olarak, ahlaksal terimler, doğalcıların ileri sürdüğü gibi doğal bir olguya işaret etmezler. Fakat sezgicilerin ileri sürdüğü gibi doğal olmayan ahlaksal bir olguya da işaret etmezler. Onlar onları söyleyen kişinin duygularını ifade eder. Tıpkı ağlamakla acımızı dışa vurmamız gibi, ahlaksal yargılarla da belirli durumlar karşısındaki duygularımızı dışa vururuz. Dikkat! Bazı önermeler hem bir olguyu ifade eder hem de duygusunu dışa vurur ve Stevenson'a göre aynı zamanda başkalarını etkileme işini de yapar. Ayer'in görüşlerini geliştiren Leslie Stevenson'a göre, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi ahlaksal sözcükler, dünyada olup biten bir olguyu betimlemezler. Bu sözcükler analitik de değildir. Onların anlamları duygusaldır. Ona göre de parayı çaldın cümlesinin bir betimleyici bir anlamı vardır. Yani sana ait olmayan parayı sahibinin onayı rızası olmadan aldın demektir. Fakat aynı zamanda iki bu cümleyi söyleyen kişinin bu eylemi duygusal olarak tasvip etmediğini gösteren bir anlamı da vardır. Bu anlam nereden kaynaklanır? Çünkü birçok sözcüğün çalmak, dürüstlük, saygı gibi betimleyici anlamları yanında duygusal anlamları da vardır. Ahlaksal sözcükler söz konusu olduğunda doğru, yanlış, İyi ve kötü gibi başlıca ahlaksal sözcüklerin sadece duygusal anlamı vardır. Stevenson, bir sözcüğün duygusal anlamını, 10 sözcüğün kullanımına bağlayarak analiz eder. Ona göre ahlaksal yargıların amacı olguları ifade etmek değildir. Cinayet işlemek yanlıştır gibi bir ahlaksal yargı iki şey ifade eder. 1. Konuşanın onaylayıp onaylamadığını ve 2. Onaylayıp onaylamadığını gösteren ifadeler aracılığıyla muhatapların davranışlarını etkilemektir. Başka deyişle, cinayet eylemine ben onaylamıyorum, sen de onaylama demeye gelir. Duygusal anlamı olan sözcüklerin yaptığı iş sadece budur. Başkalarını etkileme tarzları onları bir nevi buyruk yapar. Ahlaksal olgulara ilgi ile bakmamızı sağlayan şey ahlaksal sözcüklerin bu işlevleridir. Duyguculuğa itirazlar 1. Bir cümle ancak analitik veya empirik olarak tahkik edilebilirse anlamlıdır. Cümlesi kendisi ne analitik ne de empirik olarak doğrulanabilir bir cümledir. Mantıksal pozitivizmin kendisinin temel ilkesi olan bu tahkik edilebilirlik ilkesine göre, bu ilkenin kendisinin anlamsız olması gerekir. Oysa anlamlı gibi görünüyor. Öyleyse bu ilke bize etiğin iddialarının anlamsız olduğuna inanmak için herhangi bir gerekçe veremez. 2. Ahlaksal tartışmayı aşırı ölçüde basitleştirir. Birisi kürtaj yanlıştır, diğeri doğrudur derse, birisi tasvip ediyordur, diğer etmiyordur. Bundan kürtajın gerçekten doğru olup olmadığı konusunda hiçbir şey çıkmaz. Bir taraf kürtaja boh diyor, diğer taraf yaşa. Herhangi bir tartışmanın ya da akıl yürütmenin imkanı yok. Başkalarının duygularını etkilerken de mantıksal kanıtlamalar getirmiyoruz. Fakat onları manipüle ediyoruz. 3. Ahlaksal yargıların doğru yanlış olmadığı, sadece yargıda bulunan kişinin duygularını ifade ettiği görüşü, ahlaksal yakınmaların da önemsiz olduğunu ima eder. Böyle düşünen biri, bir seri katilin onlarca masum insanı öldürmesi karşısında sadece yok demekle yetinecek. Onun gerçekten yanlış bir eylemde bulunduğunu söyleyemeyecektir. Dolayısıyla duyguculuk ahlaksal hakikatleri reddetmekle ahlakı sulandırıyor. Onu bir zevklerle renkler tartışılmaz meselesi haline getiriyor. Sıra sizde 16 duyguculara göre etik yargıların işlevleri nelerdir? Sıra sizde 16 yanıt ayrı göre yargıyı ortaya atanın duygularını ifade eder. Stevenson buna bir işlev daha ekler. Hitap edilen kişilerin duygularını ve davranışlarını etkilemek. Özet olgu olarak ahlak, insan topluluklarının veya kültürlerin olması gerekeni ve ödevlere ilişkin inançlarının, ilkelerinin ve pratiklerinin tümüdür. Yaşama ve olaylara reflektif bir bakış olan felsefe, olması gerekeni ve ödevlerimize ilişkin daha tutarlı ve savunulabilir normatif ahlak teorileri ve ahlaksal alana ait yargıların statüsü ve terimlerin anlamları konusunda metaetik teorileri ortaya atar. Ortaya atılan normatif etik teorileri sonuççu, teleolojik, deontolojik, ödevsel ve erdem etiği olmak üzere üç grup altında toplanabilir. sonuççu teorilere göre bir eylemi doğru yapan şey, o eylemin temelindeki niyet ya da ilke değil, kişisel haz ve mutluluk, toplumsal fayda, istikrar vesaire gibi çeşitli biçimlerde tanımlanan iyiliğin artışına yaptığı katkıdır. Bir eylem sonuçlarından bağımsız olarak ne doğru ne de yanlıştır. Deontolojik teoriler ise bir eylemi doğru yapan şeyin, o eylemin sonuçları değil, eylemin temelindeki niyet veya ilke olduğunu ileri sürerler ve ahlaklılık ilkesi gerektiriyorsa sonuçları ne olursa olsun eylem yapılmalıdır, derler. Bunlara göre bazı eylemler sonuçlarından bağımsız olarak doğru veya yanlıştır. Sonuççu teorilerden ahlaksal egoizm insan doğasına ilişkin bir teori olan psikolojik egoizmden ayrılması gerekir. İyi olanı, kişiye yararlı veya kişinin çıkarını olan şeklinde tanımlar ve her insanın eylemde bulunurken kendisi için yararlı olanı en çoğa çıkarması gerektiğini savunur. Diğer önemli sonuççu ahlak teorisi, geleneksel faydacılık hem eylem hem de kural faydacılığı iyi, en çok sayıda insan için en büyük mutluluk olarak tanımlar. Eylem faydacıları, doğru eylemi, mevcut eylem alternatifleri içinde, böyle tanımlanan iyiyi en çoğa çıkaran eylem olarak, kural faydacıları mevcut alternatif kurallar içinde, kendisine uygun davranılması halinde, uzun vadede böyle tanımlanan iyiyi en çoğa çıkarma eğiliminde olan kurala uygun eylem olarak görür. Negatif faydacılık ise, doğru eylemi, geleneksel faydacılıktan farklı olarak mutluluğu herkes için en çoğa çıkaran eylem olarak değil, acıyı en aza indiren eylem olarak görür. Deontolojik teorilerden ilahi buyruk teorisi, ahlaklılığın kaynağı olarak Tanrı'yı görür ve doğru eylemi Tanrı'nın buyruklarına uygun eylem olarak tanımlar. Fakat Tanrı ile buyurdukları arasında ilişkiler, entepron ikileminde olduğu gibi iki biçimde anlaşılabilir. Ya iyi, Tanrı'nın buyurduğu eylemleri doğru yapan şey onları Tanrı'nın buyurmasıdır ya da 2. Tanrı onları zaten doğru olduğu için buyurmuştur. Eğer iyi, doğru ise, ahlaklılık Tanrı'nın keyfine bağlıdır ve ateistlerin ahlaklı olması imkansızdır. Eğer 2. doğru ise ahlaklılık Tanrı'nın iradesinden bağımsızdır ve Tanrı'nın mesajları olmadan da insanlar ahlaksal hakikatleri bilebilirler ve ateistlerin de ahlaklı olmaları mümkündür. Yine deontolojik teorilerden Kant ettiği ahlakın kökenini Tanrı'da değil, İnsan aklında görür. Kant'a göre bu dünyada kayıtsız şartsız iyi olan tek şey, iyi isteme, iyi niyettir. İyi isteme de ahlak yasasına saygıdan dolayı istemedir. Bir tür koşulsuz, kesin buyruk olan ahlak yasasının temel özelliği, çelişkiye düşmeden evrenselleştirilebilir veya kişilere sadece araç olarak değil, amaç olarak da davranmayı emreder. Aristoteles'in geliştirdiği erdem ettiği, sonuççu ve deontolojik teorilerde olduğu gibi, tek tek eylemler, yapma ve kurallar üzerinde değil, karakter özellikleri ve olma özellikleri olarak tanımlanan erdemler, yapma değil, olma üzerinde odaklaşır. İyi, yaşanmaya değer yaşam olarak tanımlanan eudaimoniayı gerçekleştirmek için erdemler önemlidir. Aristoteles, erdemleri entelektüel erdemler, ruhun düşünen kısmının erdemleri ve ahlaksal erdemler ya da karakter erdemleri, ruhun düşünmeyen fakat düşünen kısmını izleyen kısmının erdemleri olarak ikiye ayırır. Entelektüel erdemlerin aşırısı yoktur. Ahlaksal erdemler ise iki aşırılık arasında bir orta olma durumudur. Aristoteles'e göre mutluluk, eudaimonia, ruhun erdemlere göre etkinlikte bulunmasıdır. Etik yargıların statüsü ve etik terimlerin anlamları üzerinde duran metaetik teorilerinden doğalcılık ilhamını doğa bilimlerindeki gelişmelerden alır ve ahlaksal özelliklerin doğal özellikler olduğunu, ahlaksal yargıların da açık ya da örtük olarak doğadaki olgular hakkında olduğunu, dolayısıyla ahlaksal yargıların doğadaki olgular hakkındaki yargılara çevrilebileceğini ileri sürer. Ahlaksal yargıların insanların kanaatlerinden ibaret olduğunu, bu kanaatlerin ötesinde herhangi bir gerçekliğe işaret etmediğini savunan göreciliğin iki önemli türü vardır. Bunlardan öznel göreciliğe göre ahlaksal yargılar öznelerin, kişilerin kanaatlerinden ibarettir ve bir eylemin ahlaksal bakımdan doğru olması, kişinin onu onaylamasından ibarettir. Aynı şekilde kültürel göreciliğe göre ahlaksal yargılar kültürlerin kanaatlerinden ibarettir ve bir kültürde bir eylemin doğru olması, o eylemi o kültürün onaylaması anlamına gelir. Göreciliğin önemli içermesi, çeşitli ahlaksal kanaatlerin birbirinden daha üstün veya aşağı, daha doğru veya yanlış olduğunu söylemeyeceği, fakat farklı ahlaksal kanaatlere sahip olanların birbirlerine saygı duymaları gerektiği görüşüdür. Duyguculuk mantıkçı pozitivizmin ahlaksal yargıların statüsüne ilişkin görüşüne verilen addır. Duyguculuk, söz konusu felsefe anlayışının tahkik edilebilirlik ilkesini temele alarak, ahlaksal yargıların bu ilke açısından anlamlı olan ne analitik ne de empirik önermeler grubuna ait olmadığını, sadece ileri sürenin duygularını ifade ettiğini ileri sürer ve doğruluklarının veya yanlışlıklarının araştırılmasının imkansız olması nedeniyle anlamsız olarak görür. Kendimizi sınayalım soru bir aşağıdakilerden hangisi etiğin alanlarını verir? I. Normatif etik 2. Uygulamalı etik 3. Meslek etiği 4. Meta etik ve eğitim etiği. Soru 1 A seçeneği I. 2. 3 soru 1 B seçeneği I. 2. 4 soru 1 C seçeneği 2. 3 ve soru 1 D seçeneği 2. 3 4 soru 1 E seçeneği I. 3 ve soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise giriş kısmını gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi bir normatif veya metaetik teorisi değildir? Soru 2 A seçeneği ilahi buyruk eti, soru 2 B seçeneği kontrol etik, soru 2 C seçeneği kesin buyruk, soru 2 D seçeneği erdem eti, soru 2 E seçeneği duyguculuk, soru 2 doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise normatif etik teorileri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 sonuççuluk açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru 3 A seçeneği kendi başına doğru veya yanlış eylem yoktur. Soru 3 B seçeneği eylemin ahlaksallığını belirleyen sonuçlarıdır. Soru 3 C seçeneği sonuçlar olumluysa eylem doğrudur. Soru 3 D seçeneği amaçlar araçları haklı çıkarmaz. Soru 3 E seçeneği sonunda gök kubbe yıkılacaksa eylem yanlıştır. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise özellikle sonuççu teoriler kısmını ve bütün sonuççu teoriler bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 aşağıdakilerden hangisi deontolojik ahlak teorileri için yanlış olur? Soru 4 A seçeneği amaçlar, araçları haklı çıkarmaz. Soru 4 B seçeneği eylemin sonuçlarının onun doğruluğuyla ilgisi yoktur. Soru 4 C seçeneği sonunda gök kubbe yıkılacak bile olsa doğru eylem yapılmalıdır. Soru 4 D seçeneği eylemin ahlaksal değerini belirleyen niyettir. Soru 4 E seçeneği herkes kendisi için iyi olanı yapmalıdır. Soru 4'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise deontolojik teoriler başlığı altındakileri yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi kural faydacılığına yöneltilmiş bir eleştiri olamaz? Soru 5 A seçeneği belli bir anda kuralı çiğnemenin sonuçları olumlu olacaksa kurala uymak aptallıktır. Soru 5 B seçeneği adaleti sağlayacak kurallar yerine adil olmayan kurallar seçilebilir. Soru 5 C seçeneği kurallara uymanın sonuçlarını doğru olarak öngörmek imkansızdır. Soru 5 D seçeneği kural faydacılığı verilen sözü tutma gereğini haklı çıkaramaz. Soru 5 E seçeneği kurallara uymanın sonuçlarını hesaplamak imkansızdır. Soru 5'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise kural faydacılığı başlığı altında yazılanları yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 aşağıdakilerden hangisi Kant ahlakı için doğru değildir? Soru 6 A seçeneği de ontolojik bir ahlak kuramıdır. Soru 6 B seçeneği sonuççuluğa şiddetle karşıdır. Soru 6 C seçeneği ödevden dolayı yapılmayan eylemin ahlaksal değerinin olmadığını ileri sürer. Soru 6 D seçeneği iyi isteme dışında kayıtsız şartsız iyi tanımaz. Soru 6 E seçeneği ahlaksal buyrukları koşullu buyruklar olarak görür. Soru 6'ın doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise kontrol etik başlığı altında yazılanları yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi ahlaksal erdemler için yanlıştır? Soru 7 A seçeneği göreli olarak değişmez olumlu kişilik özellikleridir. Soru 7 B seçeneği eğitim ve sosyalleşme sürecinde kazanılır. Soru 7C seçeneği yapay yapay öğrenilir. Soru 7D seçeneği iki aşırı uç arasında bir ortadır. Soru 7E seçeneği tutum, davranma ve hissetme biçimleridir. Soru 7'in doğru yanıtı A yanıtınız yanlış hissedem ettiği başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi doğalcılık için yanlıştır? Soru 8A seçeneği ahlaksal özellikler doğal özelliklerdir. Soru 8B seçeneği etik terimlere ilişkin tanımları soruya açık değildir. Soru 8C seçeneği ahlaksal yargılar doğal durumlar hakkında yargılardır. Soru 8'de seçeneği ahlaksal önermeler de empirik önermeler gibi tahkik edilebilir. Soru 8E seçeneği Hume'un yasasına aykırıdır. Soru 8'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise doğalcılık başlığı altında yazılanları yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi kültürel göreceliğin tezlerine uygundur? Soru 9A seçeneği bir eylemi doğru yapan şey, birden çok kültürün onu onaylamasıdır. Soru 9B seçeneği en doğru kültür benim kültürümdür, diğerleri aşağı kültürdür. Soru 9C seçeneği benim kültürümle uyuşmasa da diğer kültürlere hoşgörülü olmalıyım. Soru 9D seçeneği başka kültürleri yargılarken kendi kültürümü ölçüt almalıyım. Soru 9E seçeneği hoşgörü evrensel bir değerdir. Herkes ona uymalıdır. Soru 9'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise görecilik başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi duyguculuk hakkında yanlış olur? Soru 10A seçeneği kökleri mantıkçı pozitivizmdedir. Soru 10B seçeneği Ayer ve Stevenson'la birlikte anılır. Soru 10C seçeneği ahlaksal yargıların bilişsel değeri olmadığını ileri sürer. Soru 10D seçeneği doğalcılığın ahlaksal yargılar doğal durumlar hakkındaki yargılardır tezini onaylar. Soru 10E seçeneği ahlaksal yargılar. Ortaya atanın duygularını dışa vurma yanında muhatapları etkileme işlevine de sahiptir. Soru 10'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise duyguculuk başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.